Merhabalar sayın izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış İlimleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Emre, Oktar, Onur, Cihat ve Erel kardeşlerimizle beraber inşallah Allah'ı anacağız. İman hakikatlerinden bahsedeceğiz hocam inşallah. İnşallah. Evet, nasıl başlamamız uygun olur?
Metamorfozla başlayalım dilerseniz. Metamorfoz en büyük yaratılış değerlerinden bir tanesi. Bir takım canlılar çeşitli hayat safhalarından geçerek yetişkin formuna ulaşıyorlar. Aynı DNA'ya sahip canlı türü geçirmiş olduğu farklı evlerde farklı DNA kodlarını aktifleştirerek hayatının çeşitli aşamalarında farklı formlara sahip olarak yaratılıyor inşallah. Bunlara en güzel örnek de bildiğimiz gibi kelebekler ve ipek böcekleri, tırtıllar, herkesin de bildiği canlılar bunlar. Bunun videosunu, canlı olarak çekilmiş videoları var. Dilerseniz onların üzerinden bir takım örnekler vererek devam edelim. Bakın burada bir kelebek, yetişkin halde bulunan bir kelebek. Genellikle yaprakların üzerine bir susam tanesi boyutundaki yumurtalarını bırakarak bir hayat döngüsü başlıyor. Yaklaşık 1-2 günlük bir süre içinde şurada görmüş olduğumuz yumurta diyebileceğimiz yapı çatlayarak bizim tırtıl olarak bildiğimiz yapı ortaya çıkmaya başlıyor. Birkaç dakika içinde yumurtasının içinden çıkan tırtılı görüyoruz burada. Yaklaşık olarak 2 milimetrelik bir boyuta sahip bu tırtıl. Ve bir ay boyunca yapacağı iş yaprakları yiyerek ileriki safhalarına, yani gelişiminin ileriki safhalarına depo hazırlamak. Bakın yaprakları yiyor. Özellikle sütlü yaprak denilen yaprak türleri üzerinde besleniyorlar bu tırtıllar. Ve gitgide boyutları büyüyor. Bakın 2 milimetreden yaklaşık birkaç milimetrelik boyuta ulaşıyorlar. Ve kılıflarını sürekli olarak değiştiriyorlar. Bakın burada bir kılıf değiştirme safhası görünüyor. Bakın önceki canlı içinden farklı bir canlı çıktı. Ve arkada bakın şurada önceki kılıfını bıraktı. Bu hareketi gelişim safhasının içinde birkaç kere tekrar etmek zorunda. Bakın burada bir diğer örneği, yeni bir canlı önceki halinin içinden çıktığı görünüyor. Bakın şurada da bir tane kement atmış durumda ve ağaca kendini tutundurmuş durumda düşmemesi için. Bu birkaç kılıf değiştirme safhasından sonra artık erişkin formuna geçiş safhası başlıyor. Bunu nasıl yapıyor diye bakacak olursak, kendisini bir dal veya yaprağın altına doğru tutundurduktan sonra pupa safhası denilen bir safhaya geçiyor. Bakın şurada biraz öncekilere benzer bir şekilde bir önceki canlının içinden yeni bir canlı ortaya çıkar tarzda bir gelişim var. Bunların her biri aslında birbirinden farklı canlı türleri, her bir aşamada bir diğer sayfaya geçiyorlar. Bakın önceki canlının içinden bir başka canlı çıkıyor ve diğer kalan kısmı artık atık hale geliyor, artık hale geliyor. Bakın bu yeşil olmasının renginde de bir mucize var. Bitkilerin üzerinde kamuflaj özelliği kazanmasını sağlıyor. Ve bir müddet sonra artık hareketsiz, çevresinde ince bir zar olan bir yapı halinde hareketsiz bir hal alıyor. Bu şekilde yaklaşık olarak 1,5-2 haftalık bir süre geçirdikten sonra, bakın değişimler başladı üzerinde yavaş yavaş, hızlı bir şekilde ilerlettiğimiz zaman, yani zaman çizelgesini hızlı bir şekilde ilerlettiğimiz zaman görüyoruz ki bakın renk değişimleri oldu ve farklı bir canlı türü içinden çıkmaya başladı. Yürüyen maşallah bir canlının kanatlı, bacakları olan tamamen farklı bir yaratılışla yaratılmış bir örneğini görüyoruz. Aynı DNA'ya sahip canlı bir müddet sonra bu hali alıyor bakın.
Maşallah.
Koza dediğimiz bu yapısından çıktıktan sonra bakın kanatları aslında küçük bu kozanın içine sığması için. Yaklaşık olarak 1-1,5 saatlik bir süre içinde de kanatlarına vücudundaki maşallah fazla suyu pompalıyor bir müddet sonra ve açılıyor bakın kanatlar yavaş yavaş.
Maşallah.
Vücut küçülüp kanatlara doğru bir su akışıyla, tabii biraz hızlı çekeyim burada. Artık mükemmel damarlar, simetriye sahip, mükemmel renklere sahip, tertemiz, mükemmel bir canlı ortaya çıkıyor. Bakın ilk çıktığı halin büyüklüğü şurada ve çıkalı yarım saat, bir saat gibi bir zaman geçmiş. Böyle bir canlı bu kadar küçük bir yerden çıktı ve bu hale geldi ve uçmaya hazır bir halini görüyoruz burada.
Bu paraşütler olur, hani açılması için özel bir katlanma metoduyla katlanması gerekir, yoksa aksi taksirde evet, ne olur, açılmaz.
Evet.
kelebeğin kanatları da çok özel bir şekilde kozanın içerisinde embriyonik gelişim aşamasında o şekilde gelişiyor. Olayın detayının içerisinde bayağı özel hesapların olduğu görülüyor. Tabii Allah hesap yapmaktan münezzehtir ama
maşallah.
İncelediğimiz zaman biz orada rakamlarla konuşursak müthiş bir hesap var. Ve kan pompalanınca bütün o damarlara müthiş bir böyle bir açılım oluyor ve kanat maşallah. Hem desen hem de hiçbir damar mesela kırılmadan değil mi? Müthiş esnek bir şekilde dolaşım sistemi ve uçma sistemi tam yerine oturmuş oluyor maşallah.
Şu anda oradan çıkacağı zamanı da bilemez hocam. Yani Allah'ın ilhamıyla o hareketleri gerçekleştirdiğini de görüyoruz. Tam mükemmel bir uçuş makinesi haline geldiğinde değil mi? O fonksiyonu yerine getirebilecek duruma geldiğinde açıp çıkmış oluyor dışarı.
Evet.
Ve o simetrik kanatları, o kanadındaki mükemmel estetik desenler, renkler kapkaranlık bir ortamda sıkışık bir kanatlar sıkışık bir haldeyken oluşuyor.
Evet maşallah.
O da
maşallah.
Çok büyük mucize
şimdi,
maşallah.
Bunlar tabii ki de evrimi geçersiz kılan Allah'ın yaratış örneklerinden sadece bir tanesi. Hocamızın 50 soruda evrim teorisinin çöküşü kitabı var. O kitapta birazdan senin anlatımın bittikten sonra birkaç başlığa bakalım. Mesela o başlıklarda evrim teorisi nasıl çöküldüğünü inceleyelim. Senin biliyorum.
Evet, yani bir iki tane daha göstereceğim bir şey var.
Tamam,
bakın burada biraz önceki kelebeğin yapmış olduğu gelişim safhalarına benzer yine hepimizin bilmiş olduğu ipek böceği denilen bir o da aslında bir tür kelebek türü. Kendi çevresinde bir müddet sonra koza dediğimiz yapı yormaya başlıyor. Oradaki gelişimlere de bakalım isterseniz. Bakın yaklaşık bir aylık bir süreç sonrasında yine tırtıl boyutundaki bakın örümceğin yaptığı gibi
İpek üretiyor.
Tükrüyle ipek üretiyor. Önce kendisine bir dayanak noktası oluşturduktan sonra orada kozayı oluşturmaya başlayacağı yapılar oluşturduktan sonra hızlı şekilde görüyoruz bakın.
Koza yani kendi evini oluşturuyor.
Evet kendi evini oluşturuyor ve bu şekilde kendi çevresinde binlerce kez dönerek yaklaşık her biri 2 kilometreye yakın ipekten oluşan kendi kozasını, evini oluşturuyor. Ve bunu bir ay sonra yapıyor. Ve bunu oluşturduktan sonra bakın bilim adamları kesip incelemişler neler oluyor diye bakmışlar. Biraz önceki oluşan değişimler bu sefer kozanın içinde oluşuyor. Bakın kabuğunu değiştirdi, hızlı çekimde görüyoruz. Yine şekilden şekile girerek yine metamorfozla koza içindeki değişimi görüyoruz.
Evet.
Bakın buradan canlı bu şekilde çıktı. Yine içinden yani bir canlı içinden başka bir canlı çıkıyor. Bakın burada gelişimi tamamladıktan sonra koza içinde dışarı çıkması lazım. Önüne bir engel var. İpeğin geçmesi lazım. Onun için de özel bir sıvı üreterek burada bir deliş yapıyor ve oradan dışarı doğru çıkıyor. Bu da gerçekten büyük bir mucize.
Maşallah.
Maşallah.
Hakikaten hiçbir izah yok yani. Evet. Allah'ın yaratmasından başka böyle. Ama çok üstün bir yaratılış yani böyle.
Maşallah.
Allah'ın sanatını da görüyoruz. Evet. Hakikaten çok üstün bir sanat yani böyle. Sonsuz sanat da yaratılış var.
İnşallah.
Eksik bir şey yok ya.
Maşallah.
Maşallah.
Eksik bir şey yok.
Ve bunu mesela... Burada tabii şey çok önemli. Yani az önce Erel de bahsetti. Bilmiyorum ekleyeceği şeyler yine vardır mutlaka. Şimdi orada tüm genetiğinde zaten bu aşamaların hepsi var. Çok detaylı olarak var. Yani tesadüf diye bir şey zaten olmadığını buradan biliyoruz. Genetik bize tesadüfün canlılarda olmadığını kanıtı. Genetiğin DNA'nın varlığı zaten. Orada DNA'da hangi genin ne zaman açılacağı, hangi proteinin ne zaman üretileceği aşamaların sırası hatasız bir şekilde programlanmış olarak var. Ve günü geldiğinde, saati geldiğinde, gerekli olgunluğa ulaşıldığında, gerekli vücut ağırlığına ulaşıldığında bunlar faaliyete geçiyor. Belli genler açılıyor, belli genler kapatılıyor.
Maşallah.
Başta bir larva olan, bir başka bir şey, larvadan başka bir şey olmayan, sürünmekte olan, yaprak yiyerek kendini besleyen bir canlı, bir süre sonra kendi koza safhasıyla beraber apayrı bir canlıya dönüşmek üzere kendi proteinleri, bütün vücudu eritiliyor. O kozanın içinde, o şeyin içinde, evet kozanın içinde eritiyor kendi bütün proteinlerini eritiliyor. Ve yepyeni bir vücut planıyla yepyeni bir vücut üretiliyor.
İnşallah.
Metamorfoz bu demek. Yani burada tekrar bir yaratılış. Başta olan yaratılış, kendi içinde bütün dokuların eritilmesi bu şekilde tanımlanıyor. Eritilmesi, bütün dokular eritiliyor. Ve yeniden yepyeni bir yaratılışla, yeniden yeni proteinlerin artık üretimiyle bambaşka bir canlı, yepyeni bir vücut planı ortaya çıkıyor. Yani burada evrim diye bir şey... Söz konusu değil. Yani cahil kafalar bize okul zamanlarında hep derlerdi. İşte bak metamorfoz, evrimi kanıtı. Ya ne alakası var burada?
Evrimi çürüten
zaten şey. Genetik var. Hı-hı. Öyle bir şey söz konusu değil.
Planlı.
Zaten burada bir defa yaratılmış olan canlı, mükemmel bir şekilde yaratılmış olan o larva. Sonra kendini tamamen eritip, bakın programlı bir şekilde evet. eritip. Hı-hı. Yepyeni bir vücut planıyla ortaya çıkış var. Hı-hı. Neye göre? İşte DNA'daki o genlerin zamanı geldiğinde kapanması ve yeni genlerin faaliyete geçirilmesiyle beraber. Yani genlerin açılması ve kapanmasıyla, kaparıp açılmasıyla gerçekleşen yine mucizevi, planlanmış, akıl ürünü bir faaliyet bu.
Evet, maşallah. Maşallah.
Burada
maşallah.
Bakın aynı DNA'da iki ayrı canlının bilgisi var.
Evet. Evet.
Bu insanda da var aslında. Yani insanın embriyolojik ilk safhalardaki görüntüsü ve yapısı yetişkin halinden çok farklı değil mi? Evet. Organların başın, kolların, bacakların oluşana kadar ki safhada bambaşka genetik bir aktiviteyle, çok farklı proteinlerle bambaşka bir şekli var embriyonun. Yani resimlerini gösteririz daha sonra. Zaten onu evrime deli gibi göstermeye çalışmıştı Haeckel. Embriyoları birbirine benzeterek birini küçültüyor, birini büyütüyor böyle. Köpek, işte maymun, insan embriyolarını güya. Sonra zaten itiraf ediyor sahtekarlığını. Ben sahtekarlık yaptım diyor. Ne var diyor bunda diyor. Herkes yapıyor diyor. Ah, çok iyi yani, tebrik ediyoruz kendisini. Neyse, en azından bir samimi itirafı var. Bugün hala onu gerçek sanıyorlar. Ama aynı DNA'da iki farklı, çok farklı yani tırtılla kelebek birbirinden tamamen farklı yapılar ve canlılar. Proteinleri de tamamen farklı. Allah aynı DNA'yı yerleştirmiş ama DNA'da yaygın olarak bulunuyor bu genler böyle. Evet. Ve şöyle de oluyor bazen, tek bir gen çok farklı proteinleri üretiyor. Yani aynı gen her ikisine de protein üretebiliyor. Ama öyle bir kapama açma mekanizmalarının programı var ki yani bu işte... yani anlaşılması bile zor. Belli genler kapatıyor, belli genler açıyor. Bu basit gibi gözüküyor ama öyle değil. Mesela DNA, insan DNA'sı diyelim ki 2 metre uzunluğunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundadır, 3.1 milyar harften oluşuyor. Bunun üzerinde 25 bin tane gen var. Ve yayılmış olarak bulunuyor DNA'nın üzerine. Ama gen deyince sanki böyle hani yeşilin üzerinde kırmızı, turuncu bölgeler falan öyle olmuyor. Normal harf dizisi arasında belli harf dizileri, onu dışarıdan bakan biri anlayamıyor zaten. Ancak onun mesela fonksiyonunu iptal ederek hangi proteini ürettiği anlaşılabiliyor. Evet. Yani negatif etkiyle deney yaparak böyle genin nerede olduğunu, neyi üretip neyi üretmediğini keşfedebiliyorlar. Hı hı. Üzerinde dağlı. Ne kadar oluşturuyor biliyor musunuz DNA'nın? Yani siz biliyorsunuz da %2'lik %3'lük bir kısmını oluşturuyor. Yani 2 metrenin üzerinde onun %2'lik kısmı ne kadardır? 2 metrenin %2'si 4 santim. Evet. 4 santimlik bir bölge, 25 bin tane bölgenin toplamı 4 santim ediyor 2 metrenin üzerinde. Gen var. Evet. Ama bu genlerin her biri çok sayıda protein üretiyor. Bazı genler gördük işte mesela 95 ekson oluyor, 34 bin protein üretiyor sadece sinekte. İnsanda da muhtemelen böyle ki milyonlarca protein üretiyor. Yani bazı bilim adamları diyor 1-2 milyon protein ürettiğini düşünüyorlar. Böyle bir sistemde hangi protein ne zaman üretilecek, hangi gen kapanacak, hangisi açılacak, hangi genin hangi proteinleri üretilecek, hangileri üretilmeyeceğinin bilgisi var. Ya, Sübhanallah yani bu... Muazzam bir yaratılış. Değil mi? Allah diyor, Allah yeri göğü yarattı, yerden de onun benzerini. Emir diyor, bunların arasında durmaksızın iner diyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin diyor, Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilip öğrenmeniz için diyor Allah, inşallah.
DNA'da bu nasıl gerçekleşiyor diye araştırıldığında şu çıktı ortaya. DNA kendi kendini kontrol eden bir bilgi ansiklopedisi. Şimdi o genlerin ne zaman açılması, ne zaman kapanacağı kontrol eden ana bölgeler var. Ve bu bölgeler gen değiller. Yani protein kodlayan bölgeler değiller. Ve bu yüzden yıllar yılı bakın cahil evrimci kafa ne dedi bize biliyor musunuz? Bu bölgeler dedi junk DNA. Yani çöp DNA'dır dediler.
Evet.
Hiçbir işe yaramaz. Hatta onların hayali işte evrim geçmişine delil teşkil ettiğini hatta öne sürdüler. Dediler ki bunlar işte milyonlarca, yüz milyonlarca yıllık evrimden geriye kalan çöp DNA'dır dediler. İşe yaramaz bölgelerdir dediler. Sonradan anlaşıldı ki aslında bunlar işte az önce Oktar'ın bahsettiği gibi çok hassasiyet, çok üstün bir bilgi gerektiren o genlerin ne zaman açılıp ne zaman kapanacağını kontrol eden bölgeler oldu.
Zamanlı bir de yani böyle.
Evet. Her şeyi bilen Allah'ın yaratması işte bu.
İnşallah.
Evet,
maşallah. Onlar çöp dediler, onların iddiaları çöp çıktı. Yani bu çok net bir şekilde inşallah.
Bir de insanla maymun arasında bu genler... dan bahsederek bir benzerlik olduğu anlatıldı. Yani bahsettiğimiz genler %3'lük bir kısmını oluşturuyor. %3'lük bir kısımdan yola çıkarak bir şey, bir tüme varım yapılamaz tabii ki de. Çünkü her canlıda bir takım ortak fonksiyonlar, ortak DNA dizilimleri, ortak proteinler olabilir.
Ortak yaratıcıyı gösteriyor zaten.
Evet, inşallah. Maşallah. İnşallah. Şimdi bu %3'lük bilinen DNA kısmından yola çıkarak insan ve maymun çok benzerdir aslında denilemez. Baktığınızda işte kromozom sayısı itibariyle patates insanla aynı kromozom sayısına sahip ama kalkıp da işte insan patatesden türemiştir gibi bir varsayım hiç duymadık.
Yok, patates maymunla aynı
48-48. Pardon.
İnsan 46.
46. Şimdi böyle bir varsayım hiç yapılmadı ama burada atfedilmek istenen şey insan maymundan türediğini söylemek istedikleri için burada insanla maymunun benzerliğini göz önüne sermeye kalktılar. Az önce bahsettim. Dediğim gibi kardeşlerimiz 50 maddede evrimi çöküşü kitabı var. Hocamızın 2003 yılında yayınladığı bir kitap. Burada 50 maddede evrim teorisi neden geçersiz bundan bahsediliyor. Hani bunlar arasında bu çöp DNA, bahsettiğimiz az önceki çöp DNA teorisinden tutun da diğer yapılara kadar sanayi devrimi kelebeklerinde evrimi anlatmaya çalıştıkları ve bunun neden geçersiz olduğuna dair birçok bilgi içeriyor inşallah. Sanırım Onur bir şey söyleyecekti.
Kelebek deyince şimdi aklıma geldi. Başka bir şey söyleyecektim de şimdi onu söylemek istiyorum. Hiroşima kelebekleri diye yeni bir versiyonu çıkartmak istediler. Endüstri kelebekleri o Bernard Kettle'ın sanayi zamanında endüstri kelebekleri diye ortaya attığı iddianın yeni versiyonu olarak Japonya'da bu Fukushima nükleer santralinin patlamasından sonra tabii ne oluyor radyasyon etrafa yayılınca çevredeki canlıların hemen hemen hepsi çok olumsuz etkileniyor.
Mutasyona uğruyorlar.
Evet çok şiddetli mutasyona uğruyorlar ve hepsi ölüyor zaten. Şimdi bunu fırsat bilip dediler bakın burada yeni bir kelebek masada ortaya çıkartabiliriz. Bakalım kelebeklerden nasıl bir evrim gözlendi diye araştırmasını yapıyorlar. Ciddi araştırması yapılıyor ve bu bazı bilim sitelerine ve haber sitelerine konu oluyor. Sonra bakıyorlar ki ortada kelebek türlerinin neredeyse tamamı tükenmiş, ölmüş. Hayatta kalan birkaç tür varsa da onlar çok uzağa gitmişler, kaçmışlar. O şekilde hayatlarını ancak devam ettirebiliyorlar. Ortada gözlem yapıp da İşte önceden böyleydi, sonradan böyle evrim geçirdi gibi diyebilecekleri bir canlı ortada kalmamış. Bu da bize neyi gösteriyor? Mutasyonun hiçbir zaman ne faydası ne de öyle evrimcilerin iddia ettiği gibi bir canlıyı komple değiştirip başka bir canlı haline getirecek milyonlarca yılda bir etkiye sahip olmadığını. Tamamen elinde böyle biçer döver baltayla mesela tarlaya kesiyorsun rastgele, dağıtıyorsun ortalığı onun gibi veya bir bomba patlaması gibi bir etki yaptığını görmüş oldular. Gözlere de tanık oldular. İnşallah bu da evrim düşüncesinin ne kadar garip ve saçma olduğunu bize gösteriyor. Yani. Evet.
Evrim bilime dayalı bir şey değil. Yani gözleme dayalı bir şey değil. Deneye bağlı bir şey de değil. Yalnızca insanların kafasındaki o ideolojilerini beslemek üzere uydurdukları hayali hikayeler. Başka bir şey değil. Yani belli roller atfediyorlar belli şeylere, bireylere, belli işte hayvanlara, belli işte geçmişte yaşamış, soyu tükenmiş bir canlı onlar için bulunmaz bir hayali kahraman oluyor bir de bakıyorsunuz. Diyorlar işte bu işte karar verdi. Ne yaptı? Ondan sonra karaya ayak bastı balık. Bir şey karar verip ondan sonra vücudunda değişiklik de yapabilecek mahiyette bir şey oluyor nedense balık. Balığa sorsan sen neler biliyorsun diye zaten dili yok konuşmaya. Ama hiçbir şekilde hiçbir canlı kendi vücuduna şey yapabilir mi? Muktedir mi? Kendini değiştirebilir mi? Bakın insan bile akıllı bir canlı olmasına rağmen biz kendi vücudumuza hükmedebiliyor muyuz? Dil kalp atışlarının sayısını kontrol etmek, bir proteinini bile ne olduğunu daha bilmiyorsun. 100 trilyon hücrelerin içinde zaten dakikada saniyede 2000 tane protein her an üretiliyor senin kontrolün olmadan. Yani böylesine üstün bir bilgiyle yaratılmış bütün canlılık. Mikroplar da yine aynı şekilde, virüsler de yine aynı şekilde, cansız diye nitelendirilen virüslere bile bakıyorsunuz. Özel programlanmış paketler. Şimdi bakın size ona örnek yeni bir tespit yapılmış virüsler üzerinde. Ben size onu göstermek istiyorum. Şimdi virüsler biliyorsunuz bir canlı organizmaya girdiklerinde hücrelerin içine girip içlerinde getirdikleri, taşıdıkları genetik materyali ki o genetik materyal kendi vücut planlarını, kendi üretim programlarını içeriyor. Bu programı girip herhangi bir canlı hücrenin içine enjekte etmek durumundalar. Böyle yaptıkları takdirde virüsler çoğalıyor. Yani enfeksiyon yapabiliyorlar. Şimdi enfeksiyonun olması bakın akıl ürünü bir şey. Bir strateji. Virüsün kendi kendine geliştirdiği bir şey olabilir mi? Olamaz. Akıl ürünü. Zaten içinde neyi taşıyor? Bilgiyi taşıyor. Bilginin varlığı aklın varlığını ortaya koyar. Bu bilgiyi kim yazdı? Virüs mü yazdı? Kendi vücut programını. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Tabii ki. O virüs kendi içinde o vücut planıyla beraber, genetik materyaliyle beraber bir anda yaratılmış. ayrı bir harika, ayrı bir yaratılış gerçeği olarak karşımızda duruyor. Şimdi virüsün hücre içine nasıl girdiği ve nasıl enfekte ettiği, enfeksiyona sebep olduğu yeni bir görüntüleme tekniğiyle saptanmış durumda. Ona ait bir size bir görsel göstereceğim. Şimdi Texas Üniversitesi'nden bilim adamları virüsün 3 boyutlu yapısını kriyo elektro mikroskop denen özel bir elektron mikroskobuyla görüntülediler. Şimdi bu virüsün dış paketi. İçinde genetik materyali var. Bugüne kadar bilinen 6 tane ayağı olduğu ve 6 tane ayağının açık halde bulunduğu şeklindeydi virüsün. Ama bugün anlaşıldı ki virüs dolaşmaya başlıyor ve ayakları yavaş yavaş açılıyor. Ve kendine ait bir hücreyi bulduğunda bütün ayakları tamamen açılıyor. Ve uygun bir yer bulup oportünistik olarak, yani fırsatçı bir canlı olarak, cansız madde daha doğrusu, canlı da değil. Bir bakın burada işte hücreyi görüyorsunuz. Hücrenin üzerine yapışıyor ve kendine en uygun yeri bulmak durumunda. Kendi genetik materyalini enjekte edebilecek en uygun yeri arıyor şu anda. Bakın ayağıyla hareket ederek. Şimdi bak bir ayak katlandıktan sonra diğeriyle yürüyor. Yani yürüyor virüs. Burada görüyorsunuz.
Evet. Pek sanki
gözü var. Hayır, ne yaptın? Sen ne yapıyorsun burada diye sorsam, ben burada kendime en uygun yeri buluyorum diye mi cevap verecek size? Bunun dili yok konuşmaya, aklı yok. Yani akletmeye, değil mi? Kendi başına bulduğu şeyler olmadığı çok açık.
Evet.
Bakın bir saç telinin binde biri kalınlığındaki bir olaydan, bir görüntülemeden bahsediyoruz burada. Burada bir beyin yok. Yani yalnızca burada bir bilgi var. DNA şeklinde veya RNA halinde kodlanmış bir bilgi. Bakın devam ediyoruz. Burada üzerine iyice şey yaptıktan sonra, yerleştikten sonra, uygun yere yerleştikten sonra hücrenin katmanları var. Yani lipid tabakası var, çeşitli yağ tabakaları. Bu tabakaları geçecek şekilde bakın özel bir sondaj yapıyor şimdi. Sondajı yapıyor. Niye sondaj yapıyorsun desem bilmez ne yaptığını. Bir amacı var. Çünkü içindeki genetik materyalin enjekte edilmesi gerekiyor sitoplazma hücrenin içine. Ve bakın burada görüyorsunuz genetik materyal zerk ediliyor, enjekte ediliyor hücrenin içine doğru. Şimdi böylesine akıl ürünü bir şey, virüsün bugüne kadar hücrenin üzerinde yürüdüğü bilinmiyordu. Bakın bugün yeni bir bilgi olarak bu da çıktı ortaya. Ve Science dergisinde yayınlandı geçtiğimiz hafta içinde. Şimdi her geçen gün yeni bir bilgi ortaya konuyor. Bilim dünyası artık teknolojinin el verdiği, Allah'ın nimetlendirdiği bu ortamda, teknolojiyi de Allah nimet olarak veriyor sonuçta, neyi anlamış oluyoruz? Allah'ın varlığının delillerini daha açık ve net bir şekilde görmüş, anlamış, kesin bir bilgiyle iman etmiş oluyoruz bu sayede maşallah.
İnşallah, inşallah. Hocam inşallah, şimdi inşallah. Onur'un söylediğine istinaden söylüyorum. Hani 18. yüzyılda bilim adamları evrimi ispatlamak, evrimsel bir mekanizmayı ispatlamak adına bir takım şeyler, teoriler ortaya atıyorlardı. İşte Charles Darwin'den öncesine de ta Sümerlere kadar uzanan bir inanış aslında bu. Hayat hayattan gelir, daha önceden bilim adamları tarafından söylenmeyen bir şeydi. Yani insanlar şöyle bir hurafe inanıyorlardı. İşte o ortamda açık bırakılan bir et olduğunda üzerinde olan sineklenmeye, işte sineğin oradan evrimleşerek hiç yoktan evrimsel bir mekanizmayla türediğini iddia ediyorlardı. Halbuki tabii ki de oraya bırakılan larvalardan, onların larvaların büyümesinden sinek haline gelmesine kadar bir süreç vardı, bir yaratılış var dolayısıyla. Şimdi Louis Pasteur, hatta reklamlarda, televizyonlarda da hep görürüz, halkımız pastörize sütler, işte gıdalar olarak bilirler onu. Nedir mantığı? Kapalı bir, evet, pastörizasyon. Tamamen kapalı bir ortamda, herhangi bir bakterinin, virüsün olmadığı bir ortamda çok uzun süre bu gıdalar bozulmadan kalabiliyorlar. Neden? Çünkü dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığı için, herhangi bir katkı olmadığı için, orada herhangi bir gelişim ve üreme süreci olmayacağından ötürü bunlar bozulmadan bizim evlerimize kadar çok uzun süre ambalaj halinde gelebiliyorlar. Dolayısıyla orada bir hayat sıfırdan türemiyor. Orada hayatın sıfırdan türemesi için dışarıdan bir katkının oraya olması gerekiyor. Evet. Mesela bir sineğin gelip işte larva bırakıyor olması lazım ya da başka bakterilerin, virüslerin oraya giriyor olması lazım ki o şekilde bunun bozuluyor olması lazım. Kapalı bir ortamda hiçbir şey olmayacağı zaten halk tarafından da bilinen bir şey. Şimdi bilim adamlarının hala daha 18. yüzyılda bırakılmış bu hurafenin peşinden hala daha koşarak, hani hayat hayattan gelir bulgusunu bir kenara bırakıp yoktan bir varoluş kendi bir evrimsel süreci, haşa yaratılışı orada ispatlamaya çalışmaları tabii ki de bilim dışı bir arayış olmuş oluyor.
Yani her yerde bilincin varlığını biz kesin görüyoruz. Yani başıboş hiçbir varlık yok. Canlı cansız her şeyde muhakkak ona hükmeden biz kuvvetin izini görüyoruz. Allah'ın izini görüyoruz. Mesela virüsler buna güzel örnek. Çünkü bilimsel olarak biyolojide cansız olarak nitelendiriliyor. Ama canlıyı hasta ediyor. Ve canlı yani şuurlu bir varlık gibi bir gözüm karşımızda duruyor. Şimdi senin söylediğine bir örnek de ben göstermek istiyorum. Bu da yine geçtiğimiz yıl bulunmuş bir örnek. P2 ya da Q92 ismiyle, kod ismiyle bilinen bir virüs var. Bu Salmonella veya Escherichia coli bakterilerini infekte eden, bakteriyofaj deniliyor bunlara. Bakteriyi hasta ediyor, onu infekte ediyor. Şimdi bunun olayı çok daha ne derler, pratik bir yöntem. Öyle yürümekle uğraşmıyor veya şurada bir antijen antikor uyumu yaparak, şurada göstereyim, bakterinin içerisine hücre zarını açmak için bir şifre açmakla uğraşmıyor. Virüsün ucunda 6 adet amino asitin tuttuğu bir demir atomu var. Ama 1 adet demir atomu var. Yani bunu ne gibi düşünebiliriz? Mızrak gibi. Tahtanın ucuna bağlanmış bir demir çubuktur mızrakta, ucu keskin olsun diye. Bu virüs de onun gibi ucuna bir tane demir atomu bağlamış ve bakterinin hücresinin zarını direkt keserek içeri girebiliyor. Böyle mızrak gibi saplayabiliyor. Ve kendi içindeki genetik materyalini bakteriye bu şekilde aktarıyor. Daha kısa bir pratik bir yöntem. Ama akıl gerektiren, şuur gerektiren bir yöntem. Yani tesadüfen bir, değil mi? Demir atomunun, demir, F elementinin 6 tane farklı amino asit tarafından tutulacağının bilinmesi, onu orada çünkü kimyasal olarak hapsetmen, yani bağlaman için bir akıl, bir kimya bilgisi gerekir. Onu bu virüsün bilemeyeceği ortada olduğuna göre onu oraya koyan aklın biz izini görüyoruz.
Evet.
Subhanallah diyoruz. Evet,
maşallah. İnşallah. Bir dördü alabilir miyiz?
Tabii.
Yürümekten bahsettik virüslerde. Şimdi ne diyor evrimciler? İki ayaklı, işte maymun ayağa kalktı diyor Celal Şengör. Ayağa kalkınca DNA'sı değişti, iki ayaklı yürümeye başladı. Otların arasından bakmak için diyor, görebilmek için diyor, yukarı kalktı diyor. Yani moleküler biyoloji, genetik hiçbir şeyi bilmediği belli oluyor. Eğer evrimci mantığıyla bakılsa, işte biraz önce gördük, virüs yürüyor o zaman. Evet. Değil mi? Virüsten mi evrimleşti insan? Hatta bakın şimdi bir film göstereceğim. Proteinler yürüyor. Yani moleküller, tek bir molekülün yürüdüğünü ve yük taşıdığını. Maşallah. Allah öyle bir yaratmış ki bakın şimdi buradaki filmde. Bu gördüğünüz bir protein. Protein molekülü. Kinezin protein denen. Adım atarak yürüyor ve üzerinde vezikül denen bakın kesecikler taşıyor. Bunların içinde de protein molekülleri var. Yani taşıdığı kendi cüssesine göre çok büyük bir yük. Onun için özel yollar yapılıyor. Bakın bunlar da protein yapısında. Hücrenin içine özel yol imal ediliyor ki bu protein alıp bu keseleri istediği yere götürebilsin. Yani bu çok acayip bir şey. Bir kese var. Kesenin içinde proteinler var. Belli bir yere gitmesi gerekiyor. Onu nereye götüreceğini bilen bir protein var. Ya müthiş bir akıl gösteriyor. Hangi adrese gidecek biliyor onu. Aynı zamanda onun doğru adrese gitmesi için de yol yapılıyor. Yani oraya şey yapılıyor. Otoyol yapılıyor böyle. Üzerine yürüyebilsin diye. Bakın alıyor. Adım adım atarak. Adım atıyor hakikaten. İki ayakla yürüyor. Bu keseyi gitmesi gereken yere götürüyor. Mesela hücrenin zarına götürüyor. Hücrenin zarıyla birleşip içinde içeriklerini dışarı gönderiyor. Hormon olarak. Diyelim ki hormon taşıyor. Alenen yürüyor. Maşallah. Bakıyorlar. 125 bin tane adım attığında 1 milimetre gidiyormuş. Öyle köfte ki maşallah. 125 bin adımda 1 milimetre. Ama tabii onun boyutlarına göre bu çok büyük bir şey. Yani çünkü elektron mikroskopla dahi görmek bunu yani çok zor bir şey yani böyle bir şeyi. Ama o keseyi, dev keseyi taşıyor üzerinde. Ve düşmüyor. Ne sağa yıkılıyor ne sola yıkılıyor.
Yani, işte hayat bu sayede var.
Evet,
yani
hayat.
Bu şekilde hayatta.
Hücrenin içinde hayat var.
Bu şekilde evet. Hayat veriyor. Evet.
Maşallah.
Veriyor.
Maşallah. Bak, hücrenin içinde hakikaten hayat var. Yürüyen adamlar var. Postalama sistemi var, taşıma sistemi var.
Ulaştırma sistemi.
Evet, şimdi de bak Türkiye'nin en önde gelen evrimcilerini dinliyoruz. Bakalım evet. Ne diyorlar yerli evrimciler.
Abdalak, fakat ağaç ortadan kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Sağında aslan gibi hayvanlar yürüyor. Aslan demiyorum da o zaman aslan benzini aynı işi de görücü hayvanlar yaşıyor. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Bu zor.
Ayağa kalk. Evet işte şimdi.
Ayağa kalkıyoruz.
Oradan bir de ayağa kalkıyorsunuz diye.
Otlar buraya kadar. Ayağa kalktınız mı? Onlar serbest kaldı.
Ondan yani güzel, harika. Şaka gibi ya. Hakikaten şaka yapıyor herhalde yani böyle.
Ya bunu icat eden, bu hikayeyi icat eden şeye bakmak lazım.
Oradan yani. Şunu
anlatıyorum. Çok, çok garip ama çok saçma bir şey. Ya kesilmemiş otlar var. Başka yerden kesilmiş otlar vardı önce de hani gerek kalmıyordu da. Şimdi mi gerek kalıyor? Artık vücut nasıl olsun da kendini işte böyle bir şeye şey olsun, çevirsin, dönüştürebilsin. İhtiyaca evet. Binaen vücut şekilleniyor.
Ama o maymun hep ayağa kalkıyor. Ki. Ayağa kalkmak maymun için sorun değil ki. Zaten iki ayağı üstü yürüyen şempanze türleri de var. Evet. Afrika'nın belli bölgelerinde. Kenya'da galiba. İki ayağı üzerinde de yürüyebiliyor yani. O bir sorun değil. Hı-hı. Ama burada bakın o kadar bilgisizce ki ifadeler. Gene DNA'da değişiklik yapacak bir mekanizma. Böyle bir mekanizma yok. Yani ayağa kalkmak. O zaman adam mesela diyelim keman çalmayı seviyor. Çocuğu kemancı mı doğacak yani böyle değil mi? O mantık olmuş oydu. Tam Lamarck'ın 200 yıl önce reddedilen mantığı bu. Yani genetik bilimi daha bilinmiyorken.
Mendel'in reddettiği.
Mendel'in çürüttüğü. Kazanılan alışkanlıklar nesilden nesile aktarılır diyordu Lamarck. Ne aynısını söylüyordu bakın. Diyordu ki ceylan türü hayvanlar kafayı uzatıp ayağa kalkıp yani uzanınca böyle maymun gibi işte onun anlattığı hikaye. Zürafa. Ağaçların yaprakları zürafa alır. Bugün herkes kahkahalarla gülüyor buna. Evrimciler bile artık kabul etmiyor bunu. Ama Celal Şengör'ün durumu işte ortada. Yani bu bize onların ne kadar bilgiden yoksun olduklarını gösteriyor.
Her gencin karşısında monitör var, bilgisayar var, internete giriyor. Bilginin ne olduğunu çok iyi biliyor. RAM nedir onu biliyor, hard disk nedir onu biliyor, data nedir bunu biliyor. Sıfırları birleri biliyor, bilginin ne olduğunu biliyor. Siz karşısına bir de 0-1 değil, bak DNA'da 4 harften oluşmuş bir alfabeyle bu bilgiler yazılmış dediğinizde. Hı hı. Çocuk zaten 0-1 değil, ha böyle mi? Çok daha üstün bir şey zaten. İnsan ürünü 0-1 iken bunu yazabiliyorken, karşında sen adenin, timin, sitozin, guaninle yazılmış bir alfabeyi, bir hayatın bilgisini görüyorsun. Bunun içinde fizik bilgisi var, kimya bilgisi var, kuantum bilgisi var. Atomların, moleküllerin nasıl bir araya gelip nasıl yapılar oluşturacağı, amino asitlerin nasıl bir araya gelip belli bir sırayla belli protein zinciri nasıl oluşturacağı, sonra da üç boyutlu yapısını nasıl oluşturacağı, tersiyer yapı ve bunu meydana getirecek başka proteinlerin de aynı anda olması gerekliliği tam anlamıyla, tam ve eksiksiz kusursuz bir hücrenin bütünüyle bir anda bulunmasıyla bütün bunların da var olabileceği ve devamında sağlanabileceği bilgisini bugün bütün gençler biliyor. İlkokul öğrencisi de biliyor, ortaokul öğrencisi de, bir lise öğrencisi de çok iyi biliyor. Bir tıp öğrencisi zaten biliyor bunları. O yüzden evet. Artık okullarda bunu zaten anlatamıyorlar. Böylesine hikayeleri, Celal Şengör gibi hocalarımız kalkıp bunları anlatamıyorlar artık.
Bir de bunlar 18. yüzyıl bilgisi. Gerçekten yani hep söylüyoruz programımızda hani en büyük problemleri kendileri yenilememeleri. Yani az önce Oktan'a söylediği gibi hani Lamarck'ın söylediği hani bir örnekle açıkladım. Birkaç neslin kolunu evet. Kestiniz de ondan sonraki nesil kolsuz doğacaktır gibi bir hurafe. Ama evet. Bu olmayacak bir şey. Çünkü Mendel çıktı. Evet. Genetik bilimini ortaya attı ve genetikle bunu ispatladı. Böyle olmayacağını. Kalıtımı anlattı. Kalıtımın böyle dış etkenlerle olmayacağını, bunların DNA'yı değiştirmeyeceğini teker teker ispatladı. Şimdi bunlar 18. Evet. Yüzyılda kaldı.
Yani günümüzde nasıl bir izah yapmaya çalışıyorlar? Bir de onu izleyelim.
Ne kadar oranda doğal seçime bağlıdır? Ne kadar oranda seçimsel tartışma muhtemelen çerçeveler. Fakat şu çok rahatlıkla söyleyebiliriz, doğal seçim verilmiş bir ayrımdır. Aynı şekilde doğal seçimler değil de rastlantısal ürün olarak adlandırdığımız genetik süplenme verilmişli bir ayrımdır. Hatta Trabzon olarak çok iyi formülenmiş olan bir yetki var. Yorulaş sonraki istediklerine olup yöneticilerin
seyirci burada çok, yani o kadar hızlı konuşuyor ki artık nereye de anlaşılmıyor.
Arasındaki bu aynı iş durumunu ifade eder. Ama sizin rahatlığı, tüm ulusal platformlar çok tehlikeli başlayacak. Dolayısıyla biz aslında rastlantısal olan bir süreç olarak aslında doğal seçimde bizim genetik süreklerden bilimin daha çok rastlantısal bir yorum kurusu içeren süreci etkileştiği ortaya çıkmış bir canlı çeşitliğinden bahsederiz.
Şimdi canlı çeşitliliyse eğer konu, canlı çeşitliliyse canlı çeşitliliği zaten hayatın ilk olarak ortaya çıktığı 540 milyon yıl önceki Kambriyen döneminde zaten var. Ve bugünkü çeşitlilikten çok daha öte bir çeşitlilik var. Yani 100 film zaten bir anda ortaya çıkıyor. Bugünkü film sayısına bakıyorsunuz yarıya inmiş. 30.
Evet.
Yarısından da aşağı 30'a inmiş. Hal böyleyken çeşitlilik zaten bir anda patlama şeklinde, buna Kambriyen patlaması deniyor. Paleontoloji, fosil bilimde zaten bunun adı konmuş. Bu dünya çapında kabul edilmiş bir kavram. Bunu evrimciler de söylüyorlar, itiraf ediyorlar.
Ya şimdi burada
böyle bir şekilde evet. Çeşitlilik, Darwin'in açıklamaya çalıştığı işte canlı çeşitliliği nasıl ortaya çıktı deyip de işte tek canlı yavaş yavaş türedi, canlı türleri zaman içinde çoğaldı. Hayali o evrim ağacının bilimde yeri yok. Paleontolojide yeri yok. Fosil bilimde yeri yok. Evrim ağacı tamamen ters duruyor. Canlı çeşitliliği azalıyor zaten. Tersine canlı çeşitliliği bir anda ortaya çıkmışsa eğer bu her şeye kadir olan üstün güç sahibi Yüce Allah'ın bir anda ol demesiyle yarattığının delili zaten. Evet,
burada şimdi aynısını söylüyor hatta bu söylediğini söyle.
Karmaşık cümleler kullanmaya çalışıyor da açalım bakın ne söylemeye çalıştığını. Doğal seleksiyon dedi, rastlantısal evrimin karşıtı yani bir müdahale var. Değil mi? Onu söyledi. Genetik sürüklenme de dedi rastlantısal evrim yani rastlantıya dayalı. Şimdi ikisini açalım bakalım öyle miymiş değil miymiş. Doğal seleksiyon dediği doğada güçlü olanlar hayatta kalır, zayıf olan bireyler elenir, yok olur, gider. Doğa haşa bunları seçer anlamında kullanıyor. Ama mesela Stephen Jay Gould diyor ki doğanın diyor hiçbir şekilde evrimleştirici gücü yoktur diyor. Ya bir kere şeyi yoktur doğanın, bir bilinci yoktur. Neyin iyi neyin kötü olduğunu kestiremez doğa değil mi? Doğa nedir? Tabii. Taş, toprak, hava, su. Taş, toprak, hava, su. Bir şeyin iyi, faydalı, bir şeyin faydası olup olmayacağının bilincini taşıyamaz. Çünkü bilinci yoktur. Taşın toprağın ne bilinci olsun? Mesela bir göz diyelim. Gözün parçalarının hepsi tamam olduğunda işlev görür. Dolayısıyla öyle bir irade olacak ki en son aşamadaki avantajı hedefleyecek. Nedir? Görme. Yani görmenin ne olduğunu bilen bir aklın olması gerekiyor. Göz daha olmadan. Görmenin olduğunu bilecek yani fotonun yaratan akıl. Fotonu algılayacak ve onu görmeye çevirecek, elektrik sinyallerini görmeye çevirecek bir organ yaratıyor. Allah'ın aklı olabilir bu. Ve bunu da onların dediği gibi doğa hiçbir şekilde yapamaz. Adım adım hiçbir şekilde meydana getiremez. Görmenin ne olduğunu bilecek bir bilince sahip değil. Dolayısıyla doğal seçilimi, yani doğal seçmeyi, doğa bir şey seçemez zaten. O anlam bir şey ifade etmiyor yani zaten saçma sapan bir ifade. Doğal seçilim. Doğal seçilim bir bilinci olmadığı için böyle bir şey yapamaz. Ama bunlar ne yapıyorlar? Doğal seçilimiz sanki tesadüfün karşıtı bir bilinçmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Diyorlar ki mutasyonlar rastlantısal değişiklik meydana getirir. Ve bunların faydalı olanların doğal seçilim seçtiği için güya doğal seçilimi bilinçli bir mekanizma gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu abuk sabuk bir şey zaten. Ama Darwin zaten söylüyor. Doğal seçilimin diyor, natural selection'in evrimleştirici bir gücü zaten yoktur diyor. Faydalı varyasyonlar olana kadar diyor. Tesadüfi olarak faydalı değişiklikler olana kadar. İkinci söylediği de genetik sürüklenme dediği, genetic drift deniyor buna, alel frekansındaki değişikliklerdir. Ne anlama geliyor bu? Yani bir özelliği kontrol eden farklı genler var. Mesela deri rengini kontrol eden 3 hatta daha fazla gen var. Beyaz deri rengi zenciliği meydana getiriyor. İşte kızıl derilerin kızıl rengini meydana getiren genetik kombinasyon. Bunların ağırlığına göre değişik deri rengi oluşuyor ama bu genler hepsi baştan beri var. Dolayısıyla bunun zaten evrimle alakası yok. Yani genetik sürüklenme dediği bakın Latince bir şey kullanıyor ama veya bilimsel güya bir şey kullanıyor ama içi boş bir kavram. Çünkü zaten baştan beri var olan genler olduğu için evrimin göstermesi gereken sıfırdan yeni genetik bilginin oluşması. Böyle bir şey yok. Zaten kendi söyledikleri gendeki alellerde bir özelliği kontrol eden genlerin frekansındaki değişiklik ama zaten en baştan beri var olan. Yani iki söylediği de çok abuk sabuk ama evet. Kafa karıştırarak çünkü bunu şöyle de düşünüyorlar. Halkımız tabii biyoloji, moleküler biyoloji eğitimi görmediği için biz bu cümlelerle kafayı karıştırırız böyle. Ya bunlar da derler ki insanlar ya bilim adamı bunu söylüyor. Herhalde bir şey biliyordur diye böyle. Oradan sıyırmaya çalışıyor. Sıyıramaz.
Basitçe sıyıramaz. Anlatayım diyor.
Evet.
Basitçe anlatayım da anlayalım.
Sıyıramaz. İnşallah. Bir şey daha bak. Bir dördü değiştirebilir miyiz inşallah? İngiltere'de bunun aynısını yapmaya kalktılar. Şimdi onun hocamla birlikte son
inşallah
hafta içerisinde İngiltere'deki konferanslara bağlandık. Bu sefer ortaya güya Müslüman evrimcileri çıkarmışlar. Kur'an'da olduğunu iddia eden hocamız ne dedi? Yenildikleri için dedi. Kur'an'da evrim var diye yani Darwinistlere karşı yenildikleri için Kur'an'da güya evrim var diye kabul ediyorlar. Orada moleküler biyoloji, genetik fosillerin evrimi yalanladığını net olarak ispatladık. Bütün detayı inmeye kalktılar. Bize detaylı kapsamlı cevap verdik. Ciğerlerine oturdu. Hatta dedik 5 milyon pound veriyor dedik hocamız. Bir tane fosil kaldırın. Ben şimdi bakıyorum dedim böyle. Skype'tan bağlandık. Dev ekranda gözüküyorum. Bütün salon kahkahalarla güldü. Bunların ciğerine oturmuş. Guardian gazetesi bakın. İki ayrı haber yaptı. Burada önce ne dediğimizi anlatıyor bakın. Önce bir başlık atmış buraya. Evrimle ilgili evrim konferansından bahsediyor. Burada da diyor ki Allah'ın izniyle. Babuna'nın diyor durdurulamadı diyor babuna diyor. Burada onu yazıyorlar böyle. Bir. Dün yine haber yaptılar. Bunlara fosil rezil ettik ya böyle. Yani 5 milyon pound veriyoruz fosil gösterebilir misiniz? Gösteremediler. Oraya da bir tane fosil koymuş. Oraya da benim adımı yazmış altına kardeşim.
İnternetten
normal, normal, simetrik, mükemmel canlının, üniversite tükenmiş canlıların fosillerini koyuyor. E varsa ara geçiş formunu getir, 5 milyon pound vereceğiz değil mi? Yapamazlar Allah'ın izniyle. Ciğerlerine oturmuş. Her yerde mağlup oluyorlar Allah'ın izniyle. Mümkün değil şey etmeleri inşallah.
İnşallah hocam. Şimdi Emre hocam biraz önce söyledi, kendilerini yenilemiyorlar. Çünkü yenilememelerin sebebi de yenileyebilecekleri bir durum yok. Çünkü 200 yıl önceki, biraz önce anlattığımız 200 yıl önceki bilim düzeyi sadece onları bir nebze açıklanabilir kılıyor. Ne o bilim düzeyi? Bakın şu mikroskoplar işte. Çünkü bu mikroskopların altında hücre içi su dolu bir baloncuk gibi gözüküyordu.
Evet.
Yani elektron mikroskobunu mesela, o yüzden değil mi, yeni bilim geliştikçe onlar için daha açıklanamaz bir durum oluştu. İçindeki bütün organeller açığa çıktı. Yani 200 yıl önceki bilimi hala böyle defalarca ifade etmelerinin sebebi de bu. Günümüzdeki bilim düzeyi onları tamamen çürütüyor.
Evet.
O yüzden hep böyle eskilerden örnek verip eski şeyleri hala tekrar tekrar savunduklarını görüyoruz.
Ya bu yeni bir şeyden bahsedemiyorlar. Kırklardan kalma bilgileri var bunların. Evet. Badem bıyık dönemi, 2. Dünya Savaşı'nda, Hitler döneminde kitapları okuyorlar. Onu var zannediyorlar.
Evet, az önce söylediğin şeye bir örnek vermek istedim. Mesela zencilik geni yine herkeste olan bir şey. Yani bu bizim DNA'mızda olan bir bilgi. Örneğin bunun evrimsel bir mekanizma olmadığına dair güncel bir iki haberden örnek vereyim. Amerika'da çok yakın zamanda bir çiftin, tamamen beyaz bir çiftin zenci bir çocuğu oluyor. Yani insanın DNA'sında zencilik geni de var. Normal beyaz olmaya dair de genler var. Tüm genlerden barındırıyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana biz genlerimizde böyle bir bilgi barındırıyoruz. Bu bilgi Mendel'in de anlattığı gibi yüzde olarak ispatlanabilir. Yani olabilme olasılığı ispatlanabilir. Ama çok düşük ihtimal de olsa bu genler bazen baskın hale gelip beyaz bir çifti, zenci bir çocuğu olma durumu da olabiliyor. Sen az önce örnek verdin diye güncel bir haberden.
Tabii onların soyunda muhtemelen zenciler vardır anne baba tarafından. Orada baskın kalır yani böyle genlerin, genetik bilginin ağırlığı önemlidir. Yani orada zenci geni diye özel bir gen yok. Pigment yapan genler var. Evet. Daha açık renk pigment. Onların belli kombinasyonlarıyla deri rengi ona göre değişiyor. Yani siyahtan, yani siyah derken zenci renginden işte beyaz Avrupalının dediğimiz Kafkasya ırkına kadar bu bir değişiklik meydana getiriyor.
Zenci rengi arada diye bir şey yok yani. Normal zaten melanin denen bir protein var ciddi üretilen. Evet. Melanosit denen hücreler bunu üretiyor. Benim cildimde de var o melanin pigmentinin üretimi hala. Sende de var. Zencide daha fazla üretiliyor. Hepsi o.
Evet. Evet. Evet. Allah da diyor zaten sizi farklı dillerde ve ırklarda yarattım diyor inşallah. Ondan tanışıp sonra evet sizi bir erkek bir dişiden yarattım diyor. Farklı kabileler ve halklar şeklinde yarattık diyor. Birbirinize tanışasınız diye. Bir başka yerde de ayette de inşallah farklı dillerde ve farklı ırklarda olmasını da bir güzellik olarak söylüyor Allah inşallah. Allah'ın ayetlerindendir diyor. Allah'ın yaratmasının delillerindendir. Değil mi? İnsanlar Allah tek bir şekilde yaratabilirdi. Herkes birbirine aynı da olabilirdi. Allah 7 milyar insan aynı, 7 milyar aynı renk, her şey aynı, birebir aynı böyle. Halbuki Allah 7 milyar farklı insan yaratmış. Öncekiler farklı, sonrakiler farklı. Değişik ırklar var, değişik milletler var. 6 binin üzerinde dil varmış dünyada konuşulan. Bilinen yani 6 binin üzerinde. Maşallah. Bu da Allah'ın mucizesi. Her birinin grameri de birbirinden farklı. Hangi kim öğretiyor? Kim gramer öğretiyor? Yani anne baba çocuğuna gramer öğretemez. Sorsan zaten dil bilimciler diyor ki biz hangi gramerle konuştuğumuzu bilmiyoruz diyorlar. Ya çok kompleks bir gramer. Mesela şimdi herkes dikkat etsin. Bakın konuşurken kelimeler insanın ağzından dökülüyor.
Matematiksel hesaplama içeriyor hepsi.
Evet.
Yani hangi kelime nereye gelecek, özne nereye, yüklem nereye, zamir nasıl konulacak? Bunlar bir anda ayrı ayrı hesaplamalar gerektiren bir şey.
Tabii.
Ve beyin bunu otomatik olarak mı yapıyor diye içinden çıkamıyorlar. Ve sonuçta söyledikleri şu: biz konuşturuluyoruz diyorlar. Yani tabii. Allah'ın konuşturduğu çok açık.
Bakın 20 kelimenin
bunu biz yapmıyoruz bu hesapla.
Kombinasyon sayısı dil bilim kitaplarında var bu. Steven Pinker diye var bir tane. Tam çok materyalist böyle. Ama içgüdü diyorlar. Noam Chomsky var. Yani normal içgüdü diyor gramer için. 20 kelimenin değişik kombinasyon sayısı 100 kentrilyonmuş. 100 kentrilyon değişik kombinasyonu olabiliyor. Bunlardan bir tanesi doğru. Sonra bir tane doğruyu söylüyorsun. Bir gün National Geographic'te böyle bir psikolog kadın vardı. Ben de izliyordum. Yayına çıktı. Yani Darwinist materyalist öyle anlaşılıyor. Dedi ki bakın ben şimdi burada konuşuyorum dedi. Kelimeler ağzımdan dökülüyor dedi. Hiçbir kontrolüm yok dedi. Her şeye bakın nutku veren, konuşturan Allah inşallah. Yani Allah'ın konuşturduğu o kadar açık ki. Zaten herkes yapsın şu anda mesela. Cümleleri kurup kurup konuşmaya çalışın. Kalıp değil mi böyle bir gramere göre bir cümle kur kafan. Yapamazsın. Ama konuşurken hep doğrusunu söylüyorsun.
Evet.
Karşıdaki de anlıyor. Bir şey daha söyleyeyim son. Konuşurken ses dalgasını ölçmüşler. Kelimeler arasında boşluk yok. Onu zihin varmış gibi algılıyor. Yani yazı yazarken kelimeler arası boşluk oluyor ya. Boşluk. Bir konuşurken ses yalnızca, dalgaları aralıksız gidiyor.
Yalnızca konuşma zaten bir melodidir.
Evet.
Bu karşıdaki insan seslere göre zaten bunun kafasında çözümlüyor. Beyinde evet. Bunun algılanması var. Hatta işte Türkiye'de tamamen Türk öğretmenlerden İngilizce öğrenmişsen ve yurt dışına gittiğinde İngilizceyi konuşmaya başladığında kimse seni anlamaz başta. Ta ki onların çıkardığı seslere ve onların yaptığı vurguları yapıncaya kadar ondan sonra seni anlamaya başlarlar. Sen de derdini anlatabilirsin.
Zaten yabancı dil dinlediğinde insan kelimeleri ayırt edemiyor birbirinden. Yani bilmediğin bir dilde ama arada boşluk varmış gibi algılıyor. Bir algı maşallah.
İnşallah. Evrimcilerin yeni bilimsel gelişmeleri görmezden geldiklerinden bahsettik biraz önce. Aklıma şu da geldi. Bir müze müdürü mesela, değil mi? Evrimci bir bakış açısına sahip müze müdürü. Müzeden farklı bir yere tayini çıktıktan sonra o müzenin depoları açıldığında içinde binlerce fosil görüyorlar, değil mi görevliler?
Yani Smithsonian Enstitüsü'nün müdürü.
Evet.
Bölgesinin Rocky Dağları'nın eteğinde 1930'lu yıllarda buluyor bunları ve 70 sene boyunca saklıyor. Kendisi öldükten sonra ortaya çıkıyor. 70 sene sonra bunlar çıkıyor. Kambriyen patlamasına ait fosiller olduğu ortaya çıkıyor.
Evet.
Canlı çeşitin bir anda yeryüzüne ortaya çıktığı gerçeği. Maşallah.
Bu arada bir açıklama getiremiyor tabii evrimciler.
Tabii. Smithsonian.
İnşallah. Biraz hocam fosillerden gösterelim hocam. İnşallah. Fosil örneklerini gösterelim. Bakın amber fosilleri. Mesela şurada 54 milyon yıllık güve fosilini görüyoruz. Amber örnekleri bunlar. Günümüzdeki güveyle birebir aynı. Maşallah hiçbir değişim olmadığını görüyoruz. Bakın çekirge fosili. Yine amber içinde kalmış. Üzerine reçine damlamış ve orada oksijenle teması bir anda kesilmiş. Günümüze kadar da bozulmadan gelmiş.
Evet,
40 milyon yıllık çekirge fosili.
Maşallah.
Allah çok dayanıklı bir malzeme olarak da yaratmış reçineyi. 40 milyon yıl bozulmuyor maşallah. Günümüze kadar
camlaşıyor artık geliyor. Çünkü kristalleşiyor evet. Bir yerden sonra. Evet.
Ya içinde gösteriyor. İçini göstermeyebilir de Allah özel yaratmış belli ki.
Evet. 3 boyutlu halini görüyoruz canlının orada. Yani taşlardaki gibi iz de değil. 3 boyutlu hali. 20 milyon yıllık kanatlı termit fosili. Ve iş çıkarınca bakın karıncanın anteninden artık bacaklarına kadar 40 milyon yıllık ne karınca fosili. İnşallah kısa bir aramız var hocam. Ondan sonra devam edelim yayınımıza. Evet sohbetimize kardeşlerimize devam ediyoruz inşallah. Buyur Cihat hocam.
Evet şimdi sen az önce bir iki fosil örneği gösterdin.
Evet.
İşte hocamız Yaratış Atlası'nda biliyorsunuz. Fosil örnekleriyle canlı örneklerini yan yana koyarak herkesin anlayacağı şekilde aralarında fiziksel hiçbir fark olmadığını gözler önüne sermiş oldu. Böylece bilim herkese, gerçekler herkese ulaşmış oldu bu şekilde. Şimdi Darwinistler bundan çok çok rahatsız oldular. Dediler ki böylesine bir karşılaştırma nasıl olur? Yani canlı örneğiyle fosil örneğin yan yana koyarak nasıl böyle bir karşılaştırma yapabilirsiniz? Bu bilimsel değil dediler hatta. Çok rahatsız oldukları için böyle bir çıkışta buldular. Tabii ki çok mantıklı yani bakıyorsunuz arada bir fark yoksa yoktur. Değişim, dönüşüm, evrim, dönüşüm, 100 milyon yıl boyunca herhangi bir ufak bir değişiklik olmamışsa nedir? Burada bir evrim yoktur. Söz edemezsiniz burada bir evrimden. Şimdi 2012 yılında PLOS ONE adlı yine çok bilimsel bilimsel olmasıyla tanınan bir dünyada hakemli bir dergi var. PLOS ONE. Ve halka açık bir dergi bu. Bakın bu dergide burada Florida sahilleri açıklarında yapılan bir fosil çalışması aktarılmış. Ve deniyor ki modern derin deniz faunası, derin deniz çeşitliliğinin geçmişteki kaynağı, geçmişteki orijini araştırılmış. Ve 114 milyon yıl önce yaşamış olan deniz canlılarına ait fosiller günümüz canlıları ile karşılaştırılmış. Ne bunlar? Deniz salatalıkları, deniz kestaneleri, deniz yıldızları vesaire bu gibi böyle deniz canlıları karşılaştırmış. Ve bakın burada bir resim var. Burada biraz daha büyütürsek bakın burada bunu göreceksiniz. Şöyle size büyütülmüş halini göstereyim. Deniz canlıları günümüzdeki yaşayan örnekleriyle geçmişteki örneklerin fosilleri karşılaştırılmış. Kretase dönemi. 114 milyon yıl önceki örneğiyle günümüz recent denen şu anki demek. Günümüzdeki örneği karşılaştırılmış. yan yana konmuş bu bilimsel çalışmada, bilimsel makalede ve arasında bir fark olmadığı açıkça ve net bir şekilde kabul ediliyor, itiraf ediliyor. Artık yani hocamızın göstermiş olduğu bu yaklaşım bilim dünyasında da artık bir gerçek gibi kabul ediliyor ve kendileri de bunu yaptıklarında değişimin, dönüşümün, bakın 114 milyon yıl boyunca bir evrim olmuş mu? Hayır, olmamış. Dokularına varıncaya kadar arada bir değişiklik olmadığı bu makalede ifade ediliyor. Detaylarıyla ifade ediliyor. Kıvrımlarına varıncaya kadar bu canlılar, bakın burada da yine başka örneklerini göreceksiniz. Yine Kretese dönemi. Asteroid, yani deniz yıldızları yine. Burada karşılaştırılmış yapısal özellikleri ve arada bir değişim dönüşüm olmadığı, yine bakın burada yine bir deniz canlısı.
Şekli çok özel.
Üç boyutlu yapısına varıncaya kadar her şeyi tam anlamıyla birebir tıpkısının aynısı. Hiçbir değişim dönüşüm yok diye kendileri artık bunu söylüyorlar. Ve gerçekten de yaratılış atlası çok güzel bir örnek oldu bilim dünyasına, öğretici oldu. Evrimciler de isterse evrimci olsun, isterse olmasın bu metodu artık kullanmaya başladılar. PLOS ONE dergisindeki bu makalede burada yine detaylarıyla tablolar yaptılar artık. Bakın bir değişimin dönüşümün olmadığını burada kabul ediyorlar. Çok detaylı olarak yapılan bir çalışma. Eğer izleyicilerimiz de meraklılarsa eğer literatüre girip bu makalenin orijinine ulaşıp burada çağlar boyunca evrim diye bir sürecin yaşanmadığını bu makalede de itiraf edilmiş olduğunu görecekler.
İnşallah. İnşallah. Hocamızı tabii çok sıkı takip ediyorlar. Ya her yaptığı açıklamayı müthiş bir hızla hemen adapte edip kendi yayınlarına ona göre şekil veriyorlar. Onun birçok örneği var. Hocamız insanın yani günümüzde yaşayan Homo sapiens diye sınıflandırma ismi söylenen insanın 200 bin yıl olduğunu söylemiş hocamız. En geç. Yani insan tarihine, kılıcı insana ait en eski olsa 200 bin yıl demişti. Nature'da makalesi çıktı. Yeni. Yani hocamız söyledikten sonra geçen sene Kasım ayına ait makale. O da şey diyor. Homo sapiens'e ait en eski fosili 200 bin yıllıktır diyor.
Maşallah.
Yani müthiş, her cepheden çok yani takip eden var.
Tabii canım. Maşallah. Ekonomik kriz 2014'e kadar sürecek dedi. IMF açıklama yaptı. Ekonomik kriz 2014'e kadar sürecek diye maşallah. Sebep yok. Kaynak Sayın Adnan Oktar. Hiçbir sebep göstermez. Teknik sebep gösteremez zaten. Yani ekonomik krizin 3 sene sonrası neye göre söylüyor? Değil mi? Metafizik bir bilgi belli ki. Kim kaynağı? Hocamız dünyada açıklayan 2014'e kadar süreceğini neye dayanarak? Kur'an'a tabii, hadislere. Kur'an'a dayalı olarak açıkladı inşallah.
İnşallah.
Ayrıca inşallah. Tevrat'tan da delillerle inşallah.
Ben şimdi komik bir video göstermek istiyorum. Bir hamster. Şimdi bir böyle filmlerde böyle vurulma taklidi olur ya. Onun aynısını yapıyor. Çok komik. İzleyelim.
Sesi de var ya. Yani.
Yavaş yavaş yavaş.
Çok şey ya. Evet, bayağı popüler olmuştu bu YouTube'da.
Ya bu hayvanların bu gösterdiği sevimlilik yani tam Allah'ın Munis sanatı yani maşallah değil mi? Allah özel maşallah bir sevimlilik veriyor yavrularına, insan bebeklere, çocuklara. Allah'ın hakikaten böyle sanatı tecelli ediyor inşallah. Göstergeleri, davranışlar.
Bu güzelliği şimdi biz bakıyoruz, hoşumuza gidiyor. Allah ne güzel yaratmış diyoruz, maşallah diyoruz. Yani neşemize neşe katıyoruz. Darwin bakıyor mesela tavus kuşuna, yani bana diyor soğuk bir titreme getiriyor diyor tavus kuşunun tüylerine evet. Bakmak. Diğer rengarenk mesela altın oranında çiçek görüyor, müthiş bir de kokusu var. Asabı bozuluyor, bir anda sinirlenmeye başlıyor. Yani doğadaki güzellik, canlılardaki, bitkilerdeki bütün bu ahenk ve yani renk uyumu ve desenler evrimi savunan insanların sadece sinirlerini bozmaya yol açıyor. Halbuki yani,
yaşlarına ters olduğu için evet. Sonuçta yani kafasındaki istediği şey yerine gelmiyor asla hiçbir şekilde. Yani hayalleri bir türlü gerçekleşmiyor. Yalnızca hayal olarak kalıyor.
Ama Mehdiyet çağındayız inşallah. İnsanların mutluluğuna, insanların güzelliğine ve çok o altın çağın nasıl olacağına baktığımızda tek konu zaten iman olduğunu görüyoruz. Bu tip mesela güzel canlılardan değil mi? Ahenk ve yani renk uyumunun müthiş olduğu bu dünyaya baktığında siniri bozulmasının sebebinin de iman eksikliği olduğunu görüyoruz. Hı. Tek konu Allah'a iman.
Tabii.
Allah'ı birlemek, onun yarattığını takdir etmek, onu hamd ile övmek insanın en başta bir kere kendisini zaten böyle ruhen tatmin ettiği için bugün hocamız söylemişti ayette de ancak kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor Allah ayette. Allah'ı zikredeceğiz. Allah'ın varlığını takdir edeceğiz. Yani biz öveceğiz Allah'ı inşallah. Onun varlığını da anlatacağız diğer insanlara.
Allah'ın zikri de felah i̇nşallah. Budur. Yani i̇nşallah. Ferahlar şeklinde evet. izletmişti hocam.
İnşallah. İnşallah. Bütün bu ideolojilerin ortak temeli Darwinizm. Darwinizmle materyalizm doğaya uyarlanmışlar. Yani dolayısıyla materyalizmin hepsinin temelini oluşuyor. Maddi mutlak kabul edilmesi ve dine karşı olmaları ortak özellikleri. Şimdi öyle olunca tabii bütün mutsuzluk, şiddet, kan dökme, zalimlik, merhametsizlik hepsini birlikte getiriyor. Yani din çünkü merhamet, sevgi, şefkat, koruyup kollama, değil mi? Allah korkusu öyledir inşallah. Öyle tecelli ediyor. Dine karşı olunca da tam tersi oluşuyor. Bakın şimdi komünist ideoloji neye dayalı? Darwinizme dayalı. Marx söylüyor bunu. Bizim de görüşümüzün doğa tarihi temelini Darwinizm oluşturuyor diyor. Yani kitabı muhteşem diyor Darwin zaten. Ona ithaf ediyorlar. Doğa tarihi temeli. Lenin mesela diyor ki önce mesela Marx'ı söyleyelim. Marx din diyor afyon gibidir diyor. Kitleleri haşa uyuşturmak için. Dolayısıyla dinin oradan kaldırılması gerekir diyor. Veya Lenin diyor ki her nevi dinin köklerini dünya yüzünden kazımak da baş gayelerimizden biridir. Yani komünizmin ana hedefi dinin ortadan kalkması. Çünkü din ahlakı olduğu zaman, güzel ahlak olduğu zaman komünizm olmaz zaten. Adam ne alaka ya? Niye kan döksün? Niye masum insanları öldürsün? Niye vahşet terör yapsın? Niye aileyi, ahlakı reddetsin? Devam ediyor. Komünizm nizamının en büyük düşmanı Allah'tır diyor. Haşa. Bakın komünizmin en büyük düşmanı diyor. Haşa. Allah'tır. Allah'a olan imanı çürütmek için bütün kuvvetimizle çalışmalıyız. Ne oluyor sonuçta? İşte yüz milyonlarca insan katlediliyor. Milyonlarcası açlıktan ölüyor. Öbür milyonlarcasının kafasına kurşun sıkılarak, asılarak, boğarak, kafasına işte naylon torba geçirerek katlediliyor. Ne özelliği var komünizmin? Bir kere dine karşı olması. Neyi getiriyor beraberinde bakın? Devlete karşı. Mesela Lenin diyor ki, bu Sverdlov Üniversitesi'ne verdiği ders veriyor adam üniversitede Lenin. Öyleyse devlet bir sınıfın bir öteki sınıfa baskı altına alması için bir makinedir diyor. Öyleyse diyor, biz bu makineyi sermayenin iktidarını alaşağı edecek sınıfın ellerine vereceğiz. O zaman da diyor devlet de olmayacak, sömürü de. Bizim Komünist Partisi'nin görüşü budur. Yani komünizm geldiği zaman sınıfsız bir toplum ama devlet yapısını da lağve ediyor. Yani anarşik bir düzeni hedefleyen bir yapı olmuş oluyor. Veya aile için bakın ne diyor. Aile bağları ve aile kavramları yaşadığı sürece devrim güçsüz kalacaktır. Aileyi reddediyor. Ailevi ilişkiler diyor, Lenin devam ediyor. Feodal ilişkiler olarak değerlendirilir. Feodal ilişki olarak değerlendiriyor. Ailenin ortadan kaldırılması diyor. Ana babanın çocukları sömürmesini ortadan kaldırmak istiyoruz diye mi suçluyorsunuz bizi? Yani aile ortadan kalksın diyor. Veya başka bir yerde diyor ki ben Komünist Manifesto'da komünistlerin açıklaması. Burjuva evlilik gerçekte evli kadınların ortaklaşılmasıdır. Komünistler olsa olsa kadınların ikiyüzlüce gizlenmiş bir ortaklaşılması yerine. Ya bu zaten Burjuva'da böyle yapılıyor diyor. Yerine resmi açık yüreklice bir ortaklaşılmasını getirmeyi istemekle kınanabilirler. Resmen komün hayatı. Haşa hayvanlar gibi. Yani ne ahlak var, ne devlet var, ne aile var. Hiçbiri olmasın. İnsanlar birbirini yesinler. Kan dökülsün, zulüm olsun. İşte PKK'nın hedeflediği de bu.
Evet.
Yani
evet.
Ve bu mantığı dünyanın her yerinde de destekliyorlar. Hani bugün hocamız işte mesela Fransa'dan bahsetti. Fransa alenen Marksizmin kalesi. Zaten Karl Marx'ın fikirlerinin asıl felsefi olarak şekillendiği yer Fransa'dır. Fransa'dan ihraç olmuştur yani
Sosyalist
o fikirler.
Sosyalist Parti zaten şu an
yani
iktidar.
Komünizm, Marksizm kalesidir yani
i̇ktidar
Fransa.
Zaten şu an.
Bütün felsefecilerine bakın çoğuna hep Marksisttir. Hatta öyle ki mesela bir örnek daha, o da güzel bir örnek. İran mesela, İran'da Marksist bir yapılanma var, ateist yapılanma var. Çok net, Darwinizm tek yanlı olarak en şiddetli biçimde okutuluyor. Camiler bomboş, orada söylüyorlar zaten, anlatıyorlar ve Marksist bir devlet yapısı var. Derin devleti Marksisttir İran'ın. Bakıyorsunuz Hümeyni Fransa'da. Fransa onu alıyor, destekliyor, İran'a gönderiyor. İran'da da Komünist Tudeh Partisi ile birlikte komünist devrim yapılıyor. Yani devrim dedikleri zaten İslam'da yoktur. İslam devrim diyorlar ama İslam'la alakası yok. İslam'da devrim olmaz zaten. Komünist bir yapıdır. Devrim komünizm de vardır. Bugün de hala Tudeh Partisi çok güçlü İran'da. Komünist yapı çok güçlü. Derin bir Marksist yapılanma var. Onun için zaten Şangay blokunda işte Suriye'de yapılanları Rusya, Çin'le aynı blokta olarak destekliyor İran. Yani çok açık bir şey. Filistin'de de böyle oldu, Mısır'da da böyle oldu, Cezayir'de de böyle oldu, Nasır dönemi, Suriye'de zaten böyle, Baas Partisi, Irak'ta böyleydi, Saddam, Kaddafi, hepsi Marksist, Sosyalist, Darwinist. İşte Darwinizm'in belası bu. Yani Darwinizm oldu mu mutlaka komünizme gider o. Niye gitmesin yani? Doğanın diyalektiği bu diyorlar. Bu da tarihin diyalektiği. Yani onu kabul eden niye bunu, nasıl bunu kabul etmez? Sen materyalizm kabul ediyorsun zaten, hayat tesadüfen oldu diyorsun. Komünizm aynı şeyi söylüyor, diyalektik materyalizm. Evet. Her şey hareket eden maddedir diyor. Maddenin zıtlıklar içerisinde geliştiğini söylüyor. Materyalist bir bakış açısıyla da sınıflar arası şeye bakıyor, tarihin diyalektiği olarak nitelendiriyor. Değil mi? Sınıflar arası bir çatışma vardır diyor. Sınıfsız bir toplum olacaktır diyor ama sınıfsız ama ahlaksız, devletsiz, aile olmayacak, hiçbir şey olmayacak, din olmayacak, dini tamamen kazımalıyız diyor. Haşa en büyük düşman Allah'tır diyor. Sonra da tabii kan dökme, ezme, zulüm, bahşet yani böyle inşallah.
Lenin'e bak, Stalin'e bak, ilk başta Lenin'e baktığında daha doğrusu, normalde Lenin'in babası çara bağlı bir müfettiş. İşte abisi çok kendi halinde, sessiz sakin bir çocuk. İşte sağlam bir aile hayatı var. Fakat abisi üniversiteyi kazandıktan sonra üniversitede işte bu Darwinist eğitim neticesinde üniversite son sınıfta fizik bölümü okuyor. Kimya bölümü okuyor. Kendini bir anda bomba yapmış olarak buluyor. Çara suikast düzenlerken yakalanıyor. Daha sonra arka taraftan işte kardeşi geliyor, yani Lenin geliyor. Lenin bu sefer abisinin düştüğü durum içerisine işte sinirleniyor. Aynı eğitimle onu da geçiyor. Aynı Darwinist eğitimle onu da geçiyor. O da diyor ki işte benim abimi öldüren bu zihniyette bu devleti alaşağı edeceğim. Bunu alaşağı ederken de işte milyonların ölmesi problem değil. İşte işçi sınıfı kazanacak. İşte komünizmin ideolojilerine gidiyor. Baktığın zaman Stalin tabii o dönem Lenin'le diyalog halinde. Almanya'da onun da dergilerini, gazetelerini Almanya'da yayan kişi Stalin. Stalin'de baktığınızda Hristiyan bir okuldan mezun. Ama her ne kadar Hristiyan bir okul olsa da yine Darwinist bir eğitimle eğitim veren bir okul. Şimdi bu kişilere baktığınızda 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon insan öldürmüş her biri. Bu insanların böyle ölüm makinesi haline getirebilecek Darwinist ideoloji onların okulda aldıkları bir eğitim öğretimden geçiyor. Yani eğitim, öğretim hayatında öğrencilere siz Darwinist, materyalist bir eğitim verirseniz onlar tamamen insan hoşgörüsü, vicdan, ahlak, bu tür kavramlara, sevgi, aile kavramından, tabii sevgi, şefkat, merhametten tamamen uzak yetişiyorlar. İşte Suriye'de gördüğümüz olay. Yani bir komutan emrediyor, diğer askerler de kurşun sıkıyor, Müslüman'ı öldürüyor. Yani komşusunu öldürüyor. Yani normalde insan yapmaz öyle bir şey.
Kendi vatandaşı.
Kendi vatandaşı, kendi arkadaşı, kendi komşusunu öldürebilecek cani hale geliyor. Neden? Çünkü onu o mantıkta yetiştirip o mantıkta büyütüyorsun ve onu dikte ediyorsun. Evet. Ve de onu o yapıyor inşallah.
Evet. Şimdi bakın PKK lideri Apo diyor ki lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum. Yani lisede diyor ben aklımı kaçırdım diyor. Nasıl kaçırdı? Darwinizmi görünce hakikaten o döneme kadar inanışı varmış, böyle Allah'a inanıyor. Lisede Darwinizm eğitimden geçince birdenbire bunalıma girdim diyor böyle diyor. Haşa yarı tanrı oldum diyor. Yani aklımı kaçırma anlamında. Sonra da devam ediyor. Ben diyor Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Yani Lenin'in bütün fikirlerini benimsiyorum diyor. Zaten modern versiyonu Lenin'in bu dönemdeki versiyonu da benim diyor. Lenin'e bakıyoruz. Milyonlarca insanı katlediyor. Kafalarına kurşun sıkılsın diyor. Bombalansın diyor. Yağmalansın diyor. Milyonları kalplerimizi diyor kas katı yapacağız diyor. Merhametsiz yapacağız diyor. Düşmanı diyor kan denizi içinde boğulacak diyor. Bizi diyor merhametsizliğimiz nedeniyle ayıpladıkları zaman ben onlara ayıplıyorum asıl diyor. Ve terör alenen savunuyor. Sonra milyonlarca insanı katlettikten sonra bakın resmi gösterelim. Aklını kaçılarak ölüyor. Sürekli bağırıyormuş, çağırıyormuş böyle. Diğer resimde bakın aklını kaçırarak bu hale geliyor ve ölüyor. İşte Apo'nun özendiği bu. Evet. Yani ve evet, onun mantıklarıyla hareket ediyorlar. Ya bir insan vicdanen, hani bir insanın bile ölümü değil mi vicdanen, hani kazara bile olsa böyle değil mi, insan ne kadar vicdanı rahatsız olur. Ya Müslüman bir insan, Allah'tan korkan bir insan diyor ki bakın Allah bir insanı diyor, masum bir insanı öldürmek diyor, şeytandan Allah'a sığınırım, bütün insanlığı öldürmek gibidir diyor. Stalin ne diyor biliyor musunuz? Bir insanın ölmesi trajedidir diyor, 1 milyon istatistiktir diyor. 20 milyon insan katledilmiş. Yani ne hale getiriyor insanları komünizm? Stalin de aynı şekilde. Normalde inançları var gençliğinde. Darwinist eğitimden geçtikten sonra bu hale geliyor. Bir ölüm makinesi haline geliyor. Böyle günlük listeler getiriyorlarmış. Kimler öldürülecek bugün yani böyle. Kimler öldürüldü. Yeni liste ya veriyor. Şunları şunları öldürün diyor. Yine liste geliyor böyle.
Tabii şimdi tek tek öldürülmesine özellikle imzası var altında da öldürüyorlar. Ve annesi diyor ki oğluna Stalin'e. Senin diyor papaz olmaman en büyük acım oldu benim için diyor.
Evet.
İlginç. Ve annesine çok büyük hakaretler bulunarak annesini tamamen reddeden bir adam.
İlginç bir bilgi vereyim. Mesela Lenin de hayatta en çok sevdiği şey Beethoven dinlemek. Bir de hayvanları sevmek normalde küçüklüğünde ve gençliğinde. Ama bu ideolojinin peşine düştükten sonra kendine Beethoven dinlemeyi yasaklıyor. Bir de hayvan görmeyi yasaklıyor ve hayvan mümkün olduğunca hayvan öldürüyor. Şimdi çünkü onu daha böyle sevgi dolu bir insan haline getirdiği için, o müzik ve hayvan sevgisi sevgi dolu bir insan haline getirdiği için bunun önüne geçmek için tam aksi yönde hareket ediyor. İşte bunu da diğer komünist yoldaşlarına yasaklıyor bu müziği dinlemeyi ve diğerlerini. Böyle yasakçı bir zihniyete bürünüyorlar.
Evet, geçenlerde bu bahsettiğimiz konuya bir örnek de Habertürk programında gerçekleşti. Ufuk Uras konuktu. Onun yaptığı bir açıklamada da Darwinist eğitimin ne kadar etkili olduğunu, hocamızın ne kadar önemli bir kendisine hedef seçerek, yani dinin düşmanı olarak gördüğü evrim teorisi, materyalizmin ne kadar önemli bir durum olduğunu Ufuk Uras'ın verdiği örnek de bize çok açıkça göstermiş oldu. Dilerseniz ona bir bakalım.
Nasuhi tekkesi. İmamlık yapıyor dedi. Ve mütedeyyin insanların içinde siz
biliyorsunuz. Tabii, yani ağırlık olarak halvetiydi bizimkiler.
Yani büyük dede imam zaten. Tabii. Mütedeyyin bir aile. Tabii.
Annem babam da hacca gidip gelmiş bir insan. Biz de çok dini bütün insan olarak yetiştik.
O dönemde namaz kıldığınız zaman gülünç geldi etrafınıza veya ne oldu? Biraz anlatır mısınız? Ve oradan dönüş ne? Mesela muhtemelen babanız da sizin ilahiyat okumanızı falan isterdi herhalde,
tabii,
değil mi?
Tabii, benim ilahiyat okumamı, işte yani bir dini bütün bir insan olarak eğitim görmemi istedi. Fakat işte oradaki zaten solcu bir ortamda hani lise 2, lise 3'e kadar tereddütlerim sürdü. Modern biyoloji dersi beni çok etkiledi. Yani 1968 yılında amino asitlerden proteinler yapıldığını laboratuvar ortamında öğrenince o bende bazı ampuller yaktı.
Evet, yani burada çok açık bir şekilde Darwinist eğitimin sonuçlarının ne olduğunu bize Ufuk Uras'ta açıklamış durumda. Evet. Lisede biyoloji eğitimi sırasında insanlar evrim teorisini öğreniyorlar ama karşılığı olarak bunun bilimsel karşılığını, bilimsel olarak Darwinizm geçersizle ilgili hiçbir bilgi almıyorlar. Evet. Ve sonuç olarak insanlar o ideolojinin doğruluğuna inanmak gibi bir durumla karşılaşıyorlar. Çünkü bilimsel olarak herhangi bir karşılığa
eleştirisi yok.
Evet, eleştirisi yok. Ve sonuçta çevrede insanlar da böyle bir etki altında olduğu zaman kendisini ne olarak açıklıyor? İşte dedem işte dini bütün bir insandı. Babam benim ilahiyatçı olarak yetişmemi isterdi diyor ama eğitim sisteminden kaynaklanan bir sıkıntı nedeniyle kendisini solcu ve sosyalist bir eğilimde olan bir insan olarak tanımlıyor.
Tabii orada proteinin tesadüfen olduğunu zannetmiş. Evet. Belli ki onu anlatıyor.
1968 yılında bir olaydan bahsediyor. Evet.
Tabii orada öyle lanse ediyorlar. Halbuki bir protein tesadüfen olamıyor işte. O gidişatı durdurdu hocamız, Allah razı olsun.
Maşallah.
Şimdiki jenerasyon hiç alakası. %95 evrime karşı. Gene Darwinist eğitimden geçiyorlar. Normalde %100'ün Darwinist olması lazım. Yani hiç istisnasız. Çünkü onun yetiştiği sistemde işte veya onu da örnek vermeyelim de genel olarak anladığım şeyinde babalar, dedeler böyle medrese eğitiminden geçmiş. Evet. Hakikaten mesela benim dedem de öyleydi. Hafızıl Kura, yani hafız yetiştiren kişi konumundaydı. Kur'an'ı ezbere biliyordu. Çok çok çeşitli makamlarda okuyabiliyordu. Onları öğretiyorduk. Kur'an'da ne yazdığını bilmiyordu. Bana o gün söyledikleri var çocukluğumda. Ben yani Kur'an'ı işte biliyorum. Çok iyi biliyorum Allah'ın izniyle. Doğru değil söyledikleri. Yani bilmiyordu Kur'an'da neler olduğunu. Yani Kur'an'da ne yazdığını bilmiyordu. Çünkü Arapça bilmiyordu. Ama Arapça hafız ezbere biliyor. İşte o eğitimle veya işte diyor ya hocamız mesela ilmihal dağıtarak bu durdurulmaz zaten böyle. Bu felsefi olarak durdurulabilir. O kişinin ikna olmasının tek yolu proteinin neden tesadüfen olmadığının anlatılmasıdır. Evet. Tesadüfen olduğuna inanmış. Evet. Tesadüfen olamayacağının imkansızlığı. Başka proteinler gerekiyor kardeşim. DNA gerekiyor. Canlı hücresi gerekiyor. Bu yaratılış. Bir de fosiller var bunu destekleyen. İsterse detaya da girilebilir tabii. O zaman mümkün değil inanmaz. İşte yani bu tabii şeyin zararı. Ama o dönemde 68 kuşağı hocamız faaliyetlerine daha başlamamıştı. Evet. İşte 79-80'den sonra Allah'ın maşallah izniyle tam döndürdü maşallah. Büyük zafer verdi Allah. Bakın bütün İngiltere'si, Amerika'sı her yerde etkileri görülüyor maşallah.
Burada bir bilgi eksikliği de var, onu da düzeltelim isterseniz. Laboratuvarda protein üretilmesi, yani insan eliyle sentetik olarak üretilen bir protein değil. Yapılan işlem yine proteini bir başka canlıya üretmek tarzında bir işlem. Yani insanlar kendi işte ard arda dizerek protein oluşturmuş ve onu işlevsel hale getirmiş değiller. Başka bir canlıya kontrollü bir şekilde bunu ürettirmek. Yapılan işlemin sadece budur. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir yanılsama da var burada.
Tabii. Yani baştan aşağı uydurma zaten. Yani amino asit oluşması için 40 tane enzim gerekiyor. Evet. Amino asitler de oluşamıyor doğada. Mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Amino asitleri bir araya getirmek için 100 tane de enzim gerekiyor ondan sonra. Yani amino asitleri doğru şekilde bir araya getirmek için. DNA gerekiyor aynı anda. Proteinler gerekiyor. Protein olmadan DNA, DNA olmadan da protein olamıyor.
İnşallah.
Bu kadar. Yani inşallah.
Hocamızın çalışması şöyle bir ortamda başarılı oldu. Bu propaganda, evrim propagandası hala yapılırken başarılı oldu. Değil mi? Dergilerde, televizyon kanallarında, gazetelerde sürekli 3 boyutlu çizimlerle, resimlerle, illüstrasyonlarla sürekli bu halka empoze edilmesine çalışılmasına rağmen hocamız böyle bir ortamda yaptığı maşallah. Çalışmalarla maşallah Allah etki, zafer, başarı verdi. Çünkü hak, hocamız hak olanı savunuyor. Biz de inşallah tüm Müslüman kardeşlerimiz kararlı olunca bu yolda Allah zaten başarı getiriyor. Çok şükür.
Bütün dünyada %99'a Darwinizm hakimdi.
Evet.
Darwinist diktatörlük vardı. Bütün medya kontrollerindeydi. Bir kişi, Allah bir kişiye nasip etti. Bütün dengeyi tersine çevirdi. Şu anda Darwinizm tepetaklak bütün dünyada. Yıkılıyor yani, gidiyor, kalkıyor ortadan inşallah.
Evet, yurt dışından çok mesela misafir geliyor. Avrupa'da o entelektüel kesimde, Oktar'ın yapmış olduğu o röportajda, o toplantıdaki etkinin sebebi hocamız. Kendisi de şöyle diyor. Bu entelektüel çevrede Avrupa'da İslam'ı anlatabilen, daha doğrusu Allah'ın varlığını öncelikle anlatabilen tek kişi var dedi. O da Sayın Harun Yahya dedi, Sayın Abdullah Noktar dedi. Çünkü sebepleriyle tane tane, mesela amino asitler neden doğada tesadüfen kendi kendine olamaz? Protein neden doğada kendi kendine tesadüfen olamaz? Evrim teorisi neden geçersizdir? Tesadüf mantığı neden yoktur konusunu bilimsel olarak anlatabilen bir kişi var. O da Sayın Abdullah Noktar dedi. İnsanlar ona bakarak iman ediyorlar dedi. Biz de yani sizin bu yaptığınız çalışmadan dolayı etkilenip hani Müslüman olan insanlar bizim yanımıza geliyorlar dedi. Ama oradaki esas büyük etkinin sebebi dedi inşallah hocanız dedi.
Evet. Batıl tarafa bakarak hak tarafı görüyoruz. Değil mi? Evrimcilere bakarak, materyalistlere bakarak en çok kime saldırıyorlar? Hocamıza. Oradan hakkı da görmüş oluyoruz. Hakkı kimin savunduğunu da görmüş oluyoruz maşallah.
Bakın bir konferans ise buradan Skype'la bağlandık. Oraya bile gitmedik. Hop oturup hop kalkıyor İngiliz medyası. Paris'e gittik, evrimcileri getirmişler. Daha konuşmaya başladılar. Harun Yahya diye başladı söze. Harun Yahya diyor ki, slaytlar hazırlamış. Hocamızın alıntıları Atlas'tan ve evrim kitaplarından. Yanında işte bir şeyler söylemeye çalışıyorlar böyle. Sırf onun üzerine. Richard Dawkins 40 dakika program yaptı. Yaratış Atlas'ını almış böyle. Herkese tanıtıyor. Bu kadar elhamdülillah. Ne kadar etki, o kadar tepki. Değil mi inşallah?
Hocam, hocamız... Etki mücadele yöntemini de bize göstermiş oluyor. Tüm insanlara göstermiş oluyor inşallah. Diğer bir tarafa baktığımızda, değil mi, evrim nedir ki yahu, evrim kaldı mı yahu gibi hiçbir mesela diğer karşı tarafında hiç önemsemediği, cevap bile vermeye tenezzül etmediği bir açıklama biçimi görüyoruz. Ama hocamızın yöntemi en canlarını acıtan yöntem. Yani fikri mücadele tam yapılması gereken, söylenmesi gerekenleri hocamız söylendiği için canlarını en çok oradan yandığını görüyoruz.
Tabii biz. Böyle muayene edersin değil mi? Erhal Hocam. Muayene ederken burada bir şey var mı? Yok, yok, yok. Böyle bir noktaya geliyorsun. Puaa! Yapırlar böyle. Öyle oldu.
Bir de bunu diyebilecek noktada. Tabii ya, acı aslında orada bir işaret. İşaret. Yani sen acıyı normalde mesela hastanede de mesela müşahede hastaneye kadar hasta ağır kesici vermezsin. Acı kaybolmasın. Evet. Acı çünkü yönlendiriyor tedaviyi.
Ama rahat edecekler önce yani tedavi acılı oluyor ama yani ameliyat yapıyorsun mesela rahatlıyor adam ondan evet. Sonra kalkıyor gül oynuyor eve gidiyor şifa alıyor. İnşallah bütün dünyanın şifası olacak inşallah.
Maşallah. Burada maşallah. Hani katkının büyük üçü olmaz. Hani hocamız böyle bir şeye öncülük yaptı. Hocamız böyle bir şey başladı daha kimse yapmıyorken. Ondan sonra biz hocamızdan öğrendik. Burada gelip mesela yayında anlatıyoruz. Kardeşlerimiz bizden dinliyorlar. Broşür dağıtıyorlar. Kardeşlerimiz yine dışarıda anlatıyorlar. Bakın bir olay anlatacağım. Bediüzzaman öğrencilerinden Bayram Yüksel anlatıyor. Bediüzzaman'la geçen bir diyaloğu burada ifade etmiş. Bir gün barada mutfakta çalışırken aklıma geldi ki ben mutfakta çalışıyorum. Halbuki içeride ağabeyler, kardeşler okumakla, yazmakla meşgul oluyorlar. Birden Üstad Hazretleri mutfağa girdi ve evladım senin aklına böyle şeyler gelebilir. Fakat sen bu hizmetinle içeridekilerin hepsinin yaptığı hizmetten hisse alıyorsun dedi. Şimdi kardeşlerimiz burada duyduklarından, hocamızdan öğrendiklerini, televizyon kanalından öğrendiklerini etrafında konuşsunlar. anlatsınlar. Yani burada öğrendikleri iman hakikatlerini, işte evrim teorisinin neden geçersiz olduklarını, kardeşlerimiz broşürler dağıtıyorlar, Allah razı olsun onlarda. Onlar da bir mücadele veriyorlar. Çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Allah ecirlerini veriyordur zaten inşallah. Hocamız da çoğu evet. kez dua ediyor yayınlarda.
İnşallah.
İnşallah. İşin ucundan tutmak bu Allah'ın dini zaten hakim olacak inşallah. Kur'an'da bunu Allah bize müjdeliyor. Bize de ihtiyacı yok Allah'ın. Kimsenin ihtiyacı, kimseye evet. ihtiyacı yok. Ancak bu şu dönemde zaten Bediüzzaman insan nesillerini 5 döneme ayırıyor. Şu an şu dönem ecir dönemi. İnşallah. Ondan sonraki en son dönemde artık sefahat dönemi oluyor. Yani Müslümanlığın hakim olmuş olduğu böyle artık altın çağ dönemi olmuş oluyor. Biz şu an ecir evet. dönemindeyiz inşallah.
İnşallah. Allah Fussilet suresinin 34. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir diye bildiriyor Allah bize. Hocamızın mücadele yöntemi kötülüğü iyilikle uzaklaştırmak, güzellikle uzaklaştırmak etkisini hemen görüyoruz. Mesela Richard Dawkins Kur'an ahlakına yaklaşan bir tutum sergilemeye başladı.
Evet.
Bir Müslüman ne ister? Darwinist bir ortamda yaşamak istemez. Richard Dawkins ne dedi? Ben Darwinist bir ortamda yaşamak istemem. Darwinist bir toplumda yaşamak istemem dedi. Gittikçe Kur'an'a yaklaştığını görüyoruz inşallah. Sonunda da iman edeceğini göreceğiz. Evet. Allah'ın izniyle. Çünkü Kur'an'a uygun olan mücadele yöntemi benimsenmiş ve o uygulanıyor. Onun neticesinde de iman etmeyen insanlar iman ediyorlar. Müslümanların sıcak bir dostu oluyorlar.
Tabii, bakın hocamız ne dedi? Herkes hatırlasın bunu inşallah. Richard Dawkins'e ben dedi. La ilahe illallah Muhammed'in i̇nşallah. Resulullah dedirteceğim dedi Allah'ın izniyle. Çok yaklaştı. İnşallah. Şimdi şeyi hatırlayalım. Said Nursi bakın ne diyor inşallah. Mehdi'nin 3 vazifesi var diyor Allah'ın izniyle. Birincisi fen ve felsefenin tasallutuyla etkisiyle yani etki etmesiyle ama sahte bilim, sahte fen ve maddi ve tabiün taunu materyalizm ve darwinizm taun veba hastalığı beşer insanlık içine intişar etmesiyle yani insanlar arasında yayılmasıyla %99'unu etkisi altına aldı insanlığın. Her şeyden evvel felsefeyi ve maddiün fikrini yani materyalizm, darwinizmi ve ateizmi tabii dolayısıyla bakın diyor ki tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Birinci vazifesi bu diyor. Tam susturacak ama yani bütün dünyada darwinizm ve materyalizmi susturacak. İnşallah. Ve bu şekilde de iman kurtuluyor. Çünkü darwinizme inanan bir adamın Allah'a inanmıyor. Yani çünkü hayat tesadüfen oluyor. Bakın ne diyor orada? Bana diyor liseye geldim diyor, eğitime bir girdim diyor. Amino asitler diyor, bana diyor proteinler tesadüfen olur dediler diyor. Tamam diyor öyle ol, ben solcu oldum, Marksist oldum diyor. Allah'ın inkar aşamasına geldim diyor. Çok insan var öyle. Ya bütün dünya etkisi altına almıştı. Elhamdülillah. Bir sözünü daha okuyayım Bediüzzaman'ın. Maddi yönlük yani ateist, materyalist ve darwinist felsefeler manevi taundur diyor. Manevi hastalık, veba hastalığı. Bulaşıcı bir veba hastalığıdır ki beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu. Yani bütün dünyayı hasta etti böyle ve insanlığı. Gazabı ilahiye çarptırdı. Allah'ın gazabına uğrattı. Telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe, geliştikçe yani propaganda metotları bütün medya, okullarda, ders kitaplarında nereye dönsek o propaganda metotlarıyla karşılaşıyorduk zaten. O tavuğunda bulaşı veba hastalığı da tevessü eder, gelişir. İşte bu. Yani bu olmuştu. Elhamdülillah ama diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam diyor bunu diyor tam susturacak diyor. Birinci ve en önemli vazifesi 40 yıl diyor yaklaşık. Yani 1400'de başladığına göre, hadislere göre ve Bediüzzaman da onu söylüyor. 1400'de gelecek olan hakikati kendi dönemlerinde karip zannetmişler diyor. Yani 1400'de gelecek diyor Hazreti Mehdi. Kendi dönemlerinde zannetmişler diyor. Ama 1400'de gelecek diyor. Yani 1979-80'de başladığı mücadelesinin Hazreti Mehdi, hayatta olan Hazreti Mehdi sonlarına geliyor inşallah. Hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü bu i̇nşallah. Çalışmaları yapıyor. Biz de inşallah talebesi olmak için dua ediyoruz, gayret i̇nşallah. Ediyoruz. İnşallah. Sonuna geliniyor yani inşallah. İnşallah. Onun için tepe taklak bütün dünyada gidiyor darwinizm ve materyalizm. Allah'ın izniyle.
Sait Özdemir abinin ağzından bir olay daha anlatayım. Sait Özdemir bugün Said Nursi hocamıza, hazretlerine bir şey meramını anlatıyor. Diyor ki Hicaz'a gitmek istediğimi söyleyince niye diye sordu. Efendim dedim memleketin halini görüyorsunuz. Gittikçe daha da fenalaşacak. Orada olsam çocuklarım da kurtulur ben de dedim. Kardeşim dedi ben orada olsam buraya gelirdim. Alem-i İslam kapısının kilidi Türkiye'dedir. Bu kilit bu kapıyı alem-i İslam üzerine açar. Katiyen buradan gitmek için izin yok dedi.
Maşallah.
Maşallah. Ya Said Nursi o zaman Üstad Bediüzzaman Said Nursi o zamandan işaret etmiş zaten. Yani bu dünyanın kurtuluşunun anahtarı Türkiye'de. Türkiye'den yayılacak. İslamiyet, hak olan İslam Türkiye'den yayılacak ve buradan büyüyecek diye zaten o zamandan işaret ediyor ki kendisi de Rus harbinde bir sene Rusya'daki esir kamplarında kalıyor üstad. O esir kampından kaçıyor. Kaçarak geliyor. Türkiye'ye geliyor. Ama ne yolculuklar yaparak geliyor?
İstanbul'a geliyor.
İstanbul'a geliyor. Atatürk'le görüşüyor. Ondan sonra Ankara'ya gidiyor. Yani çok badireler atlatarak mücadelesinden hiç vazgeçmemiş. Allah rızasından hiç vazgeçmemiş. Sürekli hapse girip çıkmasına karşın sürekli mücadelenin içerisinde olmuş ve birbirinden değerli öğrenciler yetiştirmiş mübarek bir insan. Ve şu anda da zaten o öğrenciler bizlere miras. Biz de o öğrencilerin ağzından bu tarz olaylar dinliyoruz inşallah. Tabii,
çok delikanlı maşallah.
Maşallah.
Çok, yani normalde gitmesi için zahiren her türlü fırsat var. Asla gitmiyor.
Gitmiyor.
Ben diyor zemin hazırlıyorum diyor. Bakın görevi diyor Mehdi Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlamak diyor. Pişler bir neferiyim diyor. Öncü bir neferiyim onun diyor. Zemin hazırlıyorum diyor. O görev esnasında da 30 yıl hapis, sürgün, mahkeme karakolu. Hapis, sürgün, mahkeme karakolu ama ne şartlarda?
Evet.
Soğuk ortamlarda, penceresi olmayan yerlerde kalıyor. Zehirleniyor, hastalanıyor. Maşallah. Çok delikanlı Allah'ın maşallah izniyle. İstanbul'da kalıyor. Asla terk etmiyor. Hazreti Mehdi de öyle. Hazreti Mehdi peygamberimiz diyor çok çileler çekecek diyor. Hatta gözleri doluyor bunu söylerken. Ah onu ne kadar görmek isterdim diye elini kalbine koyarak peygamberimiz hadiste bildiriyor inşallah. Olacağı yer olarak da Medine'nin fethi altı şey olmadan kıyamet kopmaz diyor. Altıncısı Medine'nin fethi diyor. Hangi Medine ya Resulallah dediklerinde İstanbul diyor. Yani İstanbul'da olacağını bildiriyor. Bir hadiste de diyor ki bakın nasıl terk etmeyeceğini söylüyor Hazreti Mehdi'nin peygamberimiz. Hazreti Mehdi aleyhisselam Rum'dan. Yani Türklerden, çünkü eskiden Türkiye'ye diyarı Rum deniliyordu, ayrılmayacaktır. Yani Mehdi asla İstanbul'u ve Türkiye'yi bırakmaz. Şartlar ne olursa olsun. Yani biri Türkiye'de değilse, İstanbul'da değilse, faaliyet yapmıyorsa İstanbul'da zaten Mehdi olamaz. Yani Mehdi olmanın ana şeyi değil mi? En önemli yerde, ana yerleşim merkezinde olması, ayrı zaman şehri o da İstanbul. Peygamberimiz de onu söylüyor. Bakın hiçbir şekilde terk etmeyecektir diyor. Yani faaliyetleri o ilk çalışma dönemlerinde inşallah asla terk etmeyecektir diyor maşallah.
Maşallah komünist Rus döneminde yani komünizmin en böyle hakim olduğu insanların kitle kitle öldürüldüğü dönemde Rusya'daki esir kampını bir yıl yaşıyor. Yani ve oradan kaçıyor. Ya üstad çok ciddi mücadele veriyor Allah yolunda. Gelmesini kaçmasının sebebi burada mücadeleyi başlatmak. İslam'ın hakim olacağı mücadeleye burada bir başlangıç vermek ve öğrencileri etrafında toplanıyor ve hapse atılması, işkence görmesine rağmen mücadeleden hiç vazgeçmiyor. Sürgün edildiği yerlerde yine mücadelesine devam ediyor. Çok örnek bir İslam ahlakı davranışı. Çok örnek bir davranış inşallah.
Allah böyle bir hayattan razı oluyor, hoşnut oluyor inşallah. Müslümanların yapması gereken böyle bir hayata talip olmak. Onu istemek Allah'tan. Çünkü insanın önünde tabii ki alternatifler oluyor. Ne o alternatif? Mesela mücadeleden çekip kendisine, değil mi? Zor bir ortama girmeden, yani mesela iman etmeyenlerin insanların dikkatine çekmeyecek bir ortama sokup kendisine, orada devam edebilir hayatına. Allah'ın makbul gördüğü bu değil. İnşallah makbul olan gördüğümüz gibi mücedditlerin hayatında, peygamberlerin hayatında hep zorluğa talip olan. Zaten samimi Müslüman mücadele ettiğinde, Kur'an'a uygun şekilde inşallah fikri mücadele yaptığında aynı zamanda, zaten iman etmeyenlerin dikkatini çekiyor zaten ve ona karşı girişimler başlıyor değil mi? Allah'ı imtihan ediyor. Ona karşı zorluk girişimleri başlıyor. Orada işte o her bir olay müminin imanını arttıran, ecrini kat kat arttıran birer olay oluyor. Yani ve ahirette o hem Allah'ın hoşnutluğu olarak hem de sonsuz güzel hayat olarak mümine dönecek inşallah. Mümin onun karşılığını alacak inşallah.
Bediüzzaman zaman Hazretleri o kadar çile dolu bir hayat yaşarken Risale-i Nur külliyatını yazıyor inşallah.
Evet.
Ve diyor ki Risale-i Nur'un asıl sahipleri yani Hazreti Mehdi ve şakirtleri
maşallah
diye söylüyor inşallah.
Maşallah.
Artık yani oradan Hazreti Mehdiyet'in önemi ve Hazreti Mehdi ve şakirtlerin yapacağı mücadelenin ehemmiyetini insanlar bir kez daha anlamış olmaları lazım.
İnşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Yarın yine aynı saatte burada oluruz inşallah. Hayırlı akşamlar.